Evet, sol kulak. Çünkü şeytan sol kulağı atıyor ya. İnan sağ kulağı gelir. Oradan öyle düşünmüştüm.
Şimdi neydi abi? Sonra?
Şimdi abiler sordu ki hani konu ne, dersin konusu. Ben manevi hastalık olarak işlemeyi düşündüm.
Ne olduğunu bilelim.
Maddi hastalık, işte maddi organların rahatsızlıkları. İşte belli onlar. Hepsi elle tutulur, gözle görülür. Bazılarını hastalar göremeyip elle tutamasa da, anlayamasa da bir hekim olarak işte idrar tahlili, kan tahlili vesaire tahlillerle onun maddi organlarındaki rahatsızlıkları teşhis edip tedavi edebiliyoruz. Bunlara maddi hastalıklar diyoruz yani, teşhis edebildiğimiz. Bir de manevi hastalıklar var başlık olarak. Manevi hastalıklar ise manevi organlarımızın rahatsızlıkları diye ben düşündüm.
Doğru.
Şimdi manevi organlarımızda akıl, kalp, ruh, vicdan, latifeler olabilir, sır olabilir. Mesela şey geldi benim hatırıma, şeytan geldi mesela. Şeytan da bir bizim bir hani manevi organımızdır diyebilir miyiz? Onu size sormak istedim.
Şimdi organ olması için daimi sende olan bir şey olması lazım. Oysa Allah Resulü diyor ki şeytan girip çıkar.
Evet.
Nefs emare manevi organımızdır.
Evet. Ha, o zaman daha şimdi daha netleşti.
Tabii. Çünkü sende daim ve seninle beraber var olup seninle beraber yok olacak bir şey.
Evet.
Ama şeytan her daim bizde olmuyor. Giriyor, çıkıyor. Onun avanesi var onu dinleyen. Mesela onu dinleyen onun bir cihazı var. Lümen şeytaniye. Manevidir. Bir de
o bizde
duruyor.
O bize ait organ olarak.
Organ.
Kulak. Onu sol kulak olarak değerlendirdim ben.
Yani normal aslında maddi kulak da yani sol kulakta da değil. Sol kulağa cinler gelir. Pek şeytan şey yapmaz. Kulakla uğraşmaz. Adamın işi büyük. Adam kalp ve dimağ. Sol kulağı üfleyen şeytanlaşmış cin. Kafir cinler. Oraya şey yapar. Yani şeytan, mesela diyelim ki şeytanlaşmış insanlar var. Peki şeytanlaşmış cin şeytanlaşıyor mu? Belki de daha rezil. Çünkü bize daha yakın, daha iyi biliyor bizi. Mesela şöyle düşün. Bu bildiğimiz şeytan mı şer, şeytanlaşmış insan mı şer? Diyor ki ustad, insi ve cinli şeytanlar diyor. O malum şeytanları geçmiş diyor. Yani halkın tabiriyle pabuç giydirir. Dolayısıyla sol tarafa cinli şeytanlar üfler. Sağ tarafa da melekler şey yapar. Rivayette var. Şimdi lümey şeytaniye organdır. Başka ne organ var manevi? Yani şeytanla alakalı. Bugün de ayrıyetten bir ders yaptık, onu da söyleyeyim arkadaşlarla, vakıflarla. Vesvese 21. Bu daha antika oldu. Niçin kadınlara vesvese ve vehim çok olur? Oraya taştı bu iş. Ve çizerek. Şimdi şu anda Almanya'ya gidiyor. Ufaltıldı, Almanya'ya gidiyor. Herhalde yarın vesaire şeye girer. Daha niçin oluyor diye. Şimdi gittikçe doktorum dima ve iç manevi şey öyle haritalanıyor, öyle detay, o kadar sadeymiş, cehalet o kadar karmaşık yapmış. Yani şöyle, arabaya baktığın zaman çok sade, kapotu açıyorsun, cahil adam için birbirine girmiş kablolar. Yani biz de öyle diyorduk, tamirci ne zaman olduk, değilmiş yani. Öyle değilmiş yani. Doktor da iç organı.
Aynen öyle.
Şimdi o kadar büyük nimet Allah ikram etti ki bu sene. Bir kere vesvesenin haritası çıktı. İki. Cumartesi yaptığımız ders. Onu Osmanlı şehir, Allah razı olsun, bu belediyeci. Abi dedi, burada konu manevi birbirine geçişler var cumartesi. Yani onlar gelene kadar şey yapıyoruz biz. Yoksa geldilerse ben kesin konuşmam.
Yani abi, gelecekler var da biz zaten dinliyoruz. Gelseler de zevkle dinliyoruz.
Şimdi manevi geçişler var. Oradan oradan. Cumartesi Biraz öyle oldu. Dedi ki abi burada gaye vesvese değil. Vesvese. Vesveseyi sade yap o zaman dedi. Sırf bunu geçişleri değil vesvese has olsun. O zaman çok sade çıktı. Çok sade. Ondan sonra o çıkınca bugün de biraz daha böyle daha profesyonel oldu. Daha böyle. Bu sene ne taşıdı olan? Kadınlarda vehim ve vesvesenin için çok olur. Erkeklerin için az olur. Ona nispeten. Onu nasip etti Allah. Namazda. Ondan sonra. Çünkü aklım bu ya. Yatıp kalkın bu şey. Yani o müjdesi şu. Artık sistem nasıl ki tıp geliştikçe hastalıklara hakim oluyoruz. Tamam eskide ölen çoktu değil mi? Her yakalanan ölüyordu. Öyle derdi. Çoğusu ölüyordu diyor. Şimdi veremden ölen azdır. Zamanında şey yapılırsa. Çok az. Çok az. Ehli olduğu için.
Ancak kendi kendini öldürmesi lazım hastalık.
Bak işte. Şimdi bu vesvese, vehim, bu haritayla Allah'ın ikramı, yani bunu bir adam istesin, fazla değil. Yani her gün bir saat bunu dinlesin. Üç tane. Üç gün ya. Bir, iki, üç saat. Vehim ve vesvesesi eğer %50 kalkmasa ben iddia ediyorum.
Abi bugün günü mü diyorsunuz?
Bugünkü. Cumartesi. Bugün. Cumartesi.
Gündüz. İçin ben aynı şeyi söylüyordum abi.
Cumartesi gündüzden daha acayip oldu bugünkü.
Öyle mi? Sadeleştirilmiş atıldı ya abi. Hani o dersten sonra konuşmuştum.
Evet. Abi, Osman dedi ki, abi onu dedi. Yani manevi alem birbirine girinti. Nereden girdi, nereden çıktı? Yaptık. Cumartesi gündüz. Oradan girdi oraya. Mesela diyelim ki nefisi kattık. Beşeriyeti kattık. Tamam mı? Ondan sonra insi şeytan, cinni şeytan birbirine. Yani bunlar hepsini katarak konuştum. Fakat bugün sırf vesveseye ait. Sırf vesvese. Vesvese. Ve vehim.
Asrın hastalığı. Sade,
çok sade.
Evet yani o sadesi oldu. Şey Ersal yapmış. Sonradan attı.
Allah razı olsun. Beraber orada şey yaptık. Çok hoş oldu. Adam usta. Ama yanında olacaksın yani. Böyle. Çok usta. Çünkü şeyi çok şey latif olduğu için latif harfleri şey renkleri kullanıyor. Yanında olacaksın o dediğim o. Benim gibi biraz kaba sapı olacaksın ki netler, şey renkler, geçişler olmayacak. Tak tak, kuduklar belli olacak. O geçişleri biraz böyle şeyli yapıyor böyle. Böyle estetik böyle şey yapıyor. Renk geçişleri. Böyle çok güzel tabii o. O ama bizimkisi tak tak, kuduk falan. Neyse, bugün şey oldu. Kadınlardan için çok oluyor. Resimler. İki, kadınların için çok konuşur. Resimler. Çok konuşmak kusur değil, harika mükemmel mucizeymiş. Mucizedir. Ama kullanılmadığı için, mesela her şey öyle değil mi? Yerinde kullanıldığı için Allah en güzeli yaratmış. O sistemi Allah yarattı.
Abi ben özellikle bugün bir program indirdim. İstediğin yere beni cımbızla çekip çıkartmak için telefona. Mesela kadınların çok konuşmasının çok güzel bir şey olduğunu... fıtratlarında var olduğunu söylüyorsunuz. O kısmı kesip atacağım. Kocanıza fazla dırdır etmeyin bölümü daha çok hoşuma gitti benim. İfrata kaçtıkları zaman da olay böyle oluyor.
Şeydir he. Ondan sonra bugün o kadar sade oldu ki değil mi arkadaşlar? Bakıflar nerede?
Çok güzel ya. Sade ve net yani.
O kadar net. Sırf bugünkü dersi bir saat dinlese. Bir saat var mıydı? Biraz geçmiş miydi? 8 dakika, 1 saat 8 dakika. Bak, onu bir dinlese, manevi organlarımız nedir? O kadar kim oluyor? Şunu anlatmak istiyordum. Şimdi teknoloji arttıkça, maddi sizin sahada, maddiyata hakim oluyoruz. O zaman hakim olduğun zaman yönetim kolay oluyor. Çok kolay. Senin eline geçiyor. Sen tanımadığın bir şeyi nasıl yöneteceksin?
Mümkün değil.
Tanımadığın şeytanı, tanımadığın bir yöntemi var. Sende. Şeytanı tanımıyorsun. Yöntemini tanımıyorsun. Peki tanımadığın adamı, tanımadığın yöntemine karşı hangi tanıdığın yöntemle çıkacaksın? Adamı bilmiyorsun. Bugün Rümey şeytani Osman niçin kullanıyor diye girdik. Allah ikram et. Niçin bu? Direkt niye kalbe vermiyor? Bunu belki 10 dakika girdik değil mi arkadaşlar? Niçin lümeyi kullanıyor? Niçin? Lümeye gerek yok ki. Şeytan direkt atsın kalbe.
Direkt tahayyülle tasavvurum.
Direkt atsın. Şeytanlık sisteminin gereği o. Çünkü şeytanın en büyük tuzağı nedir? Kendisine tabi olanlara kendisini inkar ettirmek mi?
Ha, kendi gibi yutturuyor.
Ha, yani gibi. İnsanın içinden doğan düşünceleri, manaları, zanları benden zannetmemin sebebi şeytanın devre dışı yaptığındandır. Şeytanın bilinmemesi, gizlenebilmesi için şeytan bizimle şeytan arasında bir yöntem kullanıyor. Lümme-i şeytaniyi kullanıyor. Lümme bizde manevi bir organdır, cihazdır diyoruz tabi. Vesvese cihazdır. Oraya üflüyor. Peki kalbe niye vesvese atmıyor? Şüphe suretinde vesvese yatıyor. Onu da işledik. Niye vesvese yapmıyor da? Ve şüphedir. Kendisi şüphedir ama içerisi vesvese. Tamam? Onu ya bir saat siz de dinleyin ya bunu. Çok ilginç ya. Ben her dersi için demem size böyle. Bu sistemi tanımak için. Hele doktorum senden ricam bugünkü o dersi dinlemeni isteyeceğim. Çünkü seni çok bizim elime ayağımı görüyorum seni. O hastalara. O merhametli olmak, insanlara yardım etmek benim kanıma işlemiş. Seni şimdi o şeyde gördüm. Geldiğim bir kere işte kapında şeyler hastalar bekliyordu sırada. O insanlara bu sistemi bir şey yapmadan, çaktırmadan sistemi anlatmak. Bak şudur, kalem alacaksın. Tam kaç tane şey çizeceksin biliyor musun? Kalp, dima, şurada kalbin hemen lüme altında, şeytani. Lüme şeytani. Hemen sağına şeytan. Bitti.
Ne nefse emmari?
Yok nefse emmari. Onu çıkarttım.
Beş tane de şeytanın şeyi vardı ya kullandı.
O neticesi.
Ha neticesi. Ondan sonra şeyi geldik Osman ondan sonra. Sureti vesvesenin kanuniyeti.
Değiştirdiniz mi?
Çok o sizinle beraber ki çok değiş. O değil. O bir onu o andaki. Ama araştırarak baktım. Sureti kanuniyeti. Aletleri getirmedin değil mi? Aferin. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Ondan sonra hakikati nedir? Bizi kazanımlar vesaire. Ha, çık salon geldi başlayabiliriz. Ulan ne biçim adamlarsınız lan sizin için koca cemaat 20 dakika bekledi ya. Senin için. Hem de aletleri de getirmedin. Hep de su içtin.
Nazım ya şeytan racim bismillahirrahmanirrahim.
Bizim aletle
bugün hastalık ikinci dersini yapacağız.
Hastalık.
Evet hastalık. Hastalık ikiye ayırmıştık geçen dersi. Maddi hastalık ve manevi hastalık olarak. Maddi hastalıktan bahsedilmişti. Bu derste daha çok manevi hastalık üzerinde durmayı planlıyoruz. Manevi hastalık nedir? Onu anlamaya, onu çözümlemeye çalışacağız. İşte maddi hastalıklar laboratuvara giren, elle tutulur, gözle görülür. Hepinizin de bildiği gibi bir takım işte enfeksiyon hastalıkları veya kanser hastalıkları gibi bir takım rahatsızlıklar olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Organları 3 aşağı 5 yukarı tanıyorsunuz. Bunların tahlil ve tetkiklerle tanımlanması, çözümlenmesi kolay. Fakat manevi hastalıklar diye bir alt başlığımız var. Yani hastalığın ikinci tarafında. Manevi hastalık nedir? Kişinin aynı maddi hastalıklar gibi kişinin manevi organlarının rahatsızlıklarıdır diyebiliriz. Tabii tıpta böyle bir hastalık var mı? Manevi hastalık diye bir hastalık. Ben bilmiyorum. Hiç öyle bir şey duymadım. Tıpta manevi hastalık diye bir hastalık yok. Modern tıp tabii hepsini maddi hastalık olarak addediyor.
kişiyi sadece maddeden mücerret olarak kabul ettiği için manevi boyutuna hiçbir zaman girmemiş, girememişti. Yani siz hiç duydunuz mu ki bir hasta gitmiş hastaneye, doktor da demiş ki sen de manevi bir rahatsızlık var, sen manevi olarak çökmüşsün, manevi olarak bitmişsin, eyvah eyvah, bütün bundan sonraki ebedi hayatın çok tehlikeli, ebedi hayatta mahvolacaksın, yok olacaksın, şöyle şöyle sıkıntılara muzdarip olacaksın diyeni duydunuz mu hiç? Duymadınız. Demek ki modern tıp sadece alemi şehadet dediğimiz bu buraya münhasır. Sadece insan ömrünü işte doğumuyla ölümü arasındaki süreyi nazara alan, maddeten insanı da maddi bir cesetten ibaret kabul eden bir sistem. Manevi hastalık diye bir tanımlama yok modern tıpta. Peki biz bunu nereden öğreniyoruz? Tabii ki dini bilimlerden öğreniyoruz. İkinci lemadan dersimize başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İznada Rabbi Rabbehu enni messeniyet durru ve ente erhamur rahimin. Birinci nükte. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili bizim batıni ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe çevrilsek Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları kısacık hayatı dünyevisini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayatı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacatı Eyyube'ye o hazretten bin defa daha ziyade muhtacız. Bahusus nasıl ki o hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanına ilişmişler, öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, neuzubillah, mahalli iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanisine ilişip zikirden nefret kerane uzaklaştırarak susturuyorlar. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Birinci noktada buraya kadar anlattığı yerlerde dışarıdan içeriye davet etti bizi. Sadece dışarıdaki yaralarını, Eyüp Aleyhisselam dışarıdaki yaralarından bahsetmedi. Onun mukabili bizdeki manevi organların yaralarından bahsetti. Batini, ruhi ve kalbi hastalıklarımızdan bahsetti. Bunların hepsi manevi rahatsızlıklar. Bu diğer maddi hastalıklar dünyevi hayatımızı etkiliyor. Ömrümüzün belli bir süresini alıp götürüyor. Ama manevi rahatsızlıklar ebedi bir hayatı etkileyecek. Yani ebedi hastalıklı olabiliriz veya ebedi bir hayatı kaybedebiliriz. Burada hep tefekkürümde daha önceki yaratılışın materyallerini kullandığım için yine onları kullanmak isterim. Yani anne karnındaki hayatımızı düşünün. veya daha öncesinde hiç anne karnında bile değilken, tek bir hücreyken, hatta tek bir hücre bile değilken, yani yarım bir hücreyken, tek başına hiçbir şey ifade etmeyen ama ikisi bir araya geldiğinde bir varlık olabilen sperm ve yumurtadan bahsediyorum. Yani mesela o sperm eğer uygun yolu denememiş olsa, yani yumurtayla buluşamamış olsa, bulunduğu, yaşadığı ömür süresini değerlendirememiş olacak ve yok olacak. Yani varlık sahasına çıkamayacak. Yani alemi şehadet de demeyelim de, anne karnına uğraması mümkün değil. Hepinizin de bildiği gibi çoğusu bu imtihanı kaybetti. Sadece bir tanesi, 200-300 milyondan bir tanesi bu imtihanı kazanıyor ve anne karnına da bir hayatına devam ediyor. Ömrü bitiyor. 48 saatlik zaten ömrü vardı. O 48 saatini en iyi şekilde değerlendirdi ve hayata devam ediyor. Anne karnında devam ediyor. Anne karnında 9 ay 10 gün, hepiniz biliyorsunuz. Orada da bir takım Cenab-ı Hak en mükemmel şekilde bizi yaratıyor. Bu yaratılışta ufak tefek rahatsızlıklar olduğunda, nasıl ki dünya hayatında yani çok basit bir, yani enzim eksikliği hayatla bağdaşmayabiliyor. Yani dünyaya geldiğinde o hayatla bağdaşmıyor. Yaşayamıyor yani. Veya orada küçük bir genetik problem dünyada çok büyük rahatsızlıklara sebep oluyor. Bunları niye anlatıyorum, bu şeyleri, bilimsel verileri? Şu anda bizde yapılanma ve inşa mı diyelim, farklı bir süreçteyiz. Yani aynı anne karnı gibi tekrar dünya hayatındayız. Alemi şehadetteyiz ve alemi gayba aynı anda geçiyoruz, gönderiyoruz, gönderiliyoruz. Yani yapılandırılıyoruz. O yapılandırılmada buradaki organlarımız gelişiyor. Anne karnında nasıl organlarımız gelişti? Göz, kulak, karaciğer veya duyu organlarımız, dilimiz vesaire. Aynen onun gibi burada da manevi cihazlarımız gelişmekte. Kalbimiz gelişmekte, manevi organlarımız olarak ruhumuz gelişmekte, donanım yüklenmekte. Bu donanımın yüklenmesindeki önem ebedi bir hayatı etkileyecek. Yani burada yapmadığımız bir ibadet ebedi olarak veya ya işlediğimiz bir günah ebedi olarak, hastalık olarak bize geri dönecek. O yüzden çok önemli. Üstad Hazretleri de burada ebedi bir hayatını tehdit ediyor diyor. Hayatı ebediyemizi. Yani bizim manevi yaralarımız pek uzun olan, yani dünya hayatına göre kıyasladığımızda dünya hayatı bir hiç. Yani hiç, yani yaşanmamış kadar. Çok kısa, yani bir an bile belki değildir. Hayatı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacata, Münacat Eyyub Bey'e, o hazretten bin defa daha muhtaçız.
Doktorum, az önce dediniz ya ki bu zamana kadar ben doktor olduğunuz halde hiç bir doktorun sizde manevi rahatsızlık var diyerek teşhis koyduğunu duymadım, şahit olmadım. Evet. Acaba şuna şahit oldunuz mu? Bende manevi bir rahatsızlık var diyerek bir belirti olduğundan bahsederek hastaneye gelen, doktora giden bir hastadan
yok. Şey, öyle bir, öyle hasta, bir hasta da yok. Öyle de bir hasta yok. Evet. Çok iyi bir yere değindi. Öyle bir hasta da yok. Yani Üstad Hazretleri diyor ki iç dışa çevrilse hepimiz hastalıklıyız, yaralıyız. Manevi yaralarımız var. İşte bu, yani bilinmiyor. yani görülmeyen, hani demin söyledim ya, laboratuvara girmeyen, yani ölçümlenemeyen bir şey olduğu için, manevi olduğu için hem bunu kişinin teşhis etmesi, yani nasıl teşhis edecek, nasıl doğru tanımlayacak? Mesela diyelim ki kulağın duymuyor. Ya doktor bey, kulağım duymuyor diye gelip sorabilirsin. Gözün görmüyor. Ya gözümde bir şey var diyebilirsin. Peki kalp kulağın duymuyor. Ya her şey Allah'ı zikrediyor. Hiç duymuyorum. Veya işte Cenab-ı Hakk'ın eserlerini görüp de hiç bir şey anlamıyor mesela. Onu zaten o tanımlayamaz yani.
Manevi hastalıkla psikolojik rahatsızlıkları ayırdınız ya,
değil mi? Alakası yok. Psikolojik rahatsızlıklar tamamen maddi hastalıklar boyutunda. Manevi hastalıklar, manevi hastalık yani tıbbi literatürün tanımlamasında yok. Böyle bir şey yok.
O akla baktığı için tabii, değil mi abi? Beynine baktığı için. Kalbe bakmıyor çünkü manevi hastalık.
Şimdi manevi diyebilmesi psikoloji için, yani manevi bir hastalık diyebilmesi için, yani öyle bir şey yok. Tanımlaması yok. Ben, her şeyi maddi olarak değerlendirdiğinden dolayı.
Ruhsal da dahil.
Efendim?
Ruhsal da dahil.
Bugün, tabii tabii, ruhsal da dahil.
Bugün Hasan abi sizin bir dersinizi dinledim, namazla alakalı. Şeyden bahsediyorsunuz. Şimdi namazın zamanı geldiği zaman, ezan okundu, namaz vakti girdiği an, eğer sizde bir rahatsızlık, bir bunalma, bir sıkılma varsa, ne mutlu ki o ruh artık namazı istiyor. Kılmadığınız zaman çünkü belirtisini gösteriyor. Bir bunaltı oluyor, bir rahatsızlık oluyor, bir darlık oluyor. Devamında bahsettiğiniz, genellikle yatsı namazlarında bu çok daha fazla olur. Hani geceyi kullanan vatandaşlardan dolayı falan. Kimisinde de mesela adam namaz kılmıyor. Hiç belki rahatsızlık var da o şekilde mi yorumlamıyor bilmiyorum. Ama yani bu manevi hastalığın sanki en çok görünmesi gereken yer yani bu. Olduğu yer veyahut da. Yani adam namaz kılmıyor. Ruhunda da bir sıkıntı yok. Halbuki var ama yorumlayamıyor. Yani en büyük manevi rahatsızlık değil mi abi?
Şey de oluyor. Şimdi bir şeyin mesela doktor, tıp manevi hastalığı şey yapması için yani hastalık neticedir. Başlangıç değildir. Ortaya çıkandır. Şimdi şeytanı kabul etmeyen bir tıp şeytanı verdiği zararı nereden bilecek? Mesela şeytanı kabul etmiyor. Şeytanın yaptığı tahribatı bedende ancak doktor şunu görür. Misal. Şimdi ben yaşadığım için söylüyorum. Birisi bugün aradı ama aramadan önce başım çok ağrıyordu. Başım ağrıyordu. Ondan sonra hatta kızmıştım yani. Ondan sonra iyi dedim ya Allah için bana bir şey. Okurken zaten dersimi okuyayım dedim. Onu okurken baş ağrım gitti. Ha, anladım ki baş ağrım benim biyolojik değil. Ama şöyle bir özellik var. Cinlerin ve şeytanların insanlara vehim verebiliyor. Vehim de düşüncelerimizi aktif ediyor. Düşüncelerimiz de direkt hormonlara aktif ediyor. Dolayısıyla maddi hastalığa böyle sebebiyet veriyor. Doktor hormonları görüyor. Hücreleri görüyor. Neticeleri görüyor. Doktor neticeleri tamirle meşgul. Ama bunu bozanı bilmiyor. Ancak insaflı bir doktorsa niye bozuldu şimdilik bilmiyoruz.
Kur'an okuyan yok değil
mi? Yok. Yani bakın şeytanı kabul etmiyor ki şeytanın tahribiyle alakalı hastalıktan şeytana intikal etsin. Dolayısıyla şeytanın devredişi yaparsan bu adamdan bu hastalık kalkar. Diyemez.
Şöyle de diyebilir miyiz? Şimdi modern tıp kanıta dayalı, bilgiye dayalı. Yani ölçümleyip, tespit edip ona göre karar veriyor. Yani insanı yani paramparça edebiliyor. Her organını, her şeyini görebiliyor. Fakat bu insanı bir yaratıcının yarattığını kabul etmeyerek olaya bakıyor. Yani bu kendi kendine olmuştur veya yani bunun yaratanı vardır, yoktur konusunda bir şey yok. Bir tezi yok. Ondan dolayı zaten bütün şey sistem burada manevi hastalık boyutu, o yüzden oraya girmiyor literatürüne.
Fransa'da
eğer demiş olsa ki Allah yani bir yaratıcısı var demiş olsa, o zaman yaratıcıyla bağ olacak ve bütün bu manevi hastalık boyutuna da o zaman kendisi girecek. Ve bütün bu manevi hastalıkları testlerle, kendine has yöntemleriyle, bilimsel yöntemlerle teşhis edecek. Nasıl biz burada Risale-i Nur'un göstermesiyle bu şeyleri bilimsel olarak okuyoruz, bilimsel olarak biliyoruz. Çünkü bu gördüğümüz bütün derslerin hepsi üniversitede, fakültede okutulacak dersler yani. Çok üst seviyeden. Ben hepsine çok iyi anlamış da değilim ama anladığım şu, yani nasıl siz anlatırken hani çözümlerken diyorsunuz bir sistem var yani. O zaman sistem varsa bu bilimseldir. Yani bu bilimsel, yani biz bunu 2 kere 2 4 eder gibi ispat ediyor Risale-i Nur. Hem şeytanı hem diğer varlıkları çok net bir şekilde. Sizin için şey değil, gaybi değil. Benim için nasıl tıp bilgileri gaybi değilse maddi ciheti, sizin için de manevi cihet çünkü gaybi değil. Hepsini biliyorsunuz. Bilmeseniz bu resimler, bu şemalar, bu şeyler kesinlikle ve kesinlikle çıkmaz. Ha bunlar çıkıyorsa bunlar bilimseldir. Yani bilimsel hiç 2 kere 2 4 eder seviyesindeyiz. Biz de anlamaya çalışıyoruz inşallah.
Sinan bak nasip etsin. Amin. Doktor var.
Sinan mı?
Sinan. Sinan. Dedi ki ya dedi hani burada 112 acil var ya. Orada SOS mi? SOS mi ne diye?
SOS.
SOS diye geçiyor. O doktor. Ders yaptıktan sonra işte geliyor benimle oturuyor. Bu tarafı istifade etmeye çalışıyor. Dedi ya böyle böyle bir hasta. Dedim ya deseydin. Biz dedi doktorluk eğitimi alırken doktorluk diplomasını da aldık. Hastaya bakma artık bitti. Şu yemini yaptırıyorlar. Tedavide dini kullanmayacağıma yemin ediyor. Tedavide dinle alakalı bir şey söylemeyeceğime, din yöntemi kullanmayacağıma, sırf bedeni maddi olduğuna, böyle olduğuna diye böyle yeminleri var doktorluk.
Fransa
doktorluk yemini.
Kireçlemeye yoga yaptı ya da sonra. Namaz kıldı evlerine.
Yani böyle şeydir. Şimdi her böyle evveli ahiri olan bir şeyin adı bilimseldir. Evveli ahiri bu tanımlama yok. Bir şeyin evveli ve ahiri varsa o bilimseldir. Ama bu madde olur manevi. İlginç tanımdır. Yoksa bilimsel hücreler arasındaki bağ ve neticesi demek sırf bilimsel ona demek insanı inkar etmektir. Çünkü insan maddesel değildir. Et ve kemik yeğeni değildir. Evveli ve ahiri olan her şey bilimseldir. Ortada olan bir şey bilimsel değildir. Zanlardır. Müspet zan, menfi zan. Evveli ve ahiri varsa mesela vesvese bilimseldir. Evveli var. Bende neticesi var. Ortada ben varım. Koca uykumu kaçırıyor. Yani tamam mı? Evveli var. Ahiri de var.
Evet. 25. lemadan devam edelim.
25. lema. Güzel.
Evet. Günahlar hayat-ı ebediyede daimi hastalıklardır. Bu hayat-ı dünyeviyede dahi kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. Günahlar ebedi hayatta bizim için hastalık. Bu hayatta da bu hayatı dünyevi de hastalıkmış. Kimin için? kalp için, vicdan için, ruh için yaptığımız günahları düşünürsek, bunlar bizim kalbimizi, vicdanımızı, ruhumuzu sıkıyordur. Yani bunu hissetmeyen, bunu fark etmeyen yoktur yani. O yüzden bu cihetten çok dikkat etmek lazım. Ebedi hayatta hastalıklı olmamak için bu dünyada günah meselesini halletmemiz lazım.
Nasıl hem günah tırı?
Nasıl?
Hani ebedi hayatta günahlarımız nasıl hastalığa dönüşüyor?
Şimdi kalp ve ruhumuza yaralar açıyor ya, onlar bizim organlarımız yani kalbimiz ve ruhumuz. İşte kalp diyoruz ama burada kalp, şu anda alemi şehadetteki kalple ahiretteki kalbi kıyaslarsak çekirdekli ağaç gibi düşün. Şimdi çekirdekte bunu halletmek daha kolay. Veya genetik olarak düşün, geni düşün. Genin üzerinde oynayabiliyorsun. İleride o gen çok mükemmel bir şekilde olabiliyor. Ama biz geni bozduğumuz için burada alemi şehadette o fırsat elimizdeyken geni yani ruhumuzu çekirdeği bozduğumuz zaman
meyvesi de bozuk
oluyor. Meyvesi bozuk oluyor. Yani hastalıklı olmak o cihetten. Hani orada hasta olmaz yani orada anne karnındaki çocuklar nasıl dünyaya geldiğinde bazıları böyle kolsuz oluyor, bacaksız oluyor, gözsüz oluyor, kulağı olmuyor veya damak dudak yarı oluyor. Birçok patolojiyle doğuyor, altı parmak vesaire. Yani veya hiç bazı gıdaları yiyemiyor, içemiyor, sindirim sistemi problemi oluyor. Aynen bunun gibi yani buradaki bizim o ruhumuza olan olumsuzluklar, kalbimize olan günahları hep Üstad Hazretleri dikkat ederseniz günahları ön plana çıkarıyor. Günahlar hayatı ebediyede daimi hastalıklardır diyor. Buna dikkat edin diyor. Niye? Kalp ve ispatını da yapıyor. Burada dahi yani. Burada dahi. Burada dahi bizi sıkıyorsa yaptığımız günahlar, işlediğimiz kabahatler. Burada dahi kalbimizi ve ruhumuzu burası çekirdek hükmünde. Ahirette o kalp veya o ruh veya o vicdanı göreceğiz aslını. Orada ne olacak yani? Orada bir de tekrardan onu tamir ettirme için doktorumuz yok. Onu tamir ettirecek hastanemiz yok. Onun tamirini yapacak tabibimiz yok. Orada. Oradaki tedaviler çok ağır olur. Nasıl bu dünyadaki patolojikli olan vakalar ağır oluyor. Mesela işte çocuğun bağırsak sistemi yok veya işte ne bileyim çok ağır böyle rahatsızlıkları var karaciğerinde. İşte bir sürü ameliyat oluyor veya kafası kocaman büyüyor. Bir sürü ameliyat geçiriyor. 11, 12, 15 en fazla yaşıyor. 12, 13 sene veya 14 sene. Aynen onun gibi yani ahirette de bu tür sıkıntılara muzdarip olmamak için bu dünyada günah sorununu halletmemiz lazım. Hem işlemeyerek hem de yaptığımız günahlara tevbe istiğfar ederek. Bunu yaparak ne yapıyoruz? Burada kendi donanımımızı, kendi kalbimizi, vicdanımızı ve ruhumuzu biz tabiri caiz ise biz tedavi etmiş oluyoruz.
Peki geliştirmemiz gereken şeyler ne abi? Hani biraz önce bir örnek verdiniz ilk başta. Bir çocuk anne karnında kulağı oluşuyor, kullanmıyor orada. Ağzı var, kullanmıyor. Burnu evet. Var, yani %1'ini belki kullanıyor. Hı hı. Ayağını hiç kullanmıyor mesela, elini çoğu zaman kullanmıyor. Onları geliştiriyorlar ki, yani gelişiyor ki bu dünyada kullanabilsin diye.
Tamam.
Biz bu dünyada neyimizi geliştirelim ki öbür tarafta kullanalım?
İşte bu manevi organlarımızı geliştirmemiz yani. Lazım.
Vicdanımızı, ruhumuzu, bunlar bunun dışında bir sürü cihazat var abi anne karnında kullandığımız.
Ya bu dünyada da işte bizim önemli olan bakın Üstad Hazretleri ne dedi? Günahları öne sürdü. Yani biz bozmayalım gerisine hiç karışmayalım.
Yani
namazımızı kılalım. Sünnet-i seniyye uyalım. Cenab-ı Hakk'ın emir ve nehirleri dairesinde sırat-ı müstakimde gidelim. Zaten bu sistem otomatik olarak çalışıyor. Yani günahlardan uzak kaldığımız müddetçe, sırat-ı müstakimde olduğumuz müddetçe bizim tanımadığımız, bilmediğimiz bütün manevi organlarımız ve cihazatımız aynen önceki hayatımızda, anne karnındaki hayatımızda olduğu gibi. Sen hatırlıyor musun kolunun geliştiğini? Sen hatırlıyor musun burnunun geliştiğini? Gözlerinin geliştiğini? Hatırlamıyorsun. Aynen onun gibi. Burada da onu yani hatırlamadan onlar gelişiyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın emirlerine riayet ederek ve sünnet-i seniyeye ittiba ederek bu iş oluyor.
Mesela sevmek bir cihazat yani, mıdır abi?
Şimdi günahlardan uzak durarak, günahlardan uzak durup sevapları fazla yaptığımız zaman bu sistem otomatik olarak çalışıyor. Ve manevi organlarımız, manevi vücudumuz gayet sağlıklı oluyor.
Peki şey sonra komple bu atölye çalışmasına bu soru merkezidir. Yani biliyormuş edasıyla siz biliyor musunuz manasında değil, bir şey bulmak adına ben de bulmak istiyorum. Hastalık nedir yani? Tanımı nasıl olur?
Şöyle aklımda benim Hasan abi.
Hastalığın kendi nedir? Hastalığın şöyle hastalık olur, ebedi hastalık dünyada ama hastalığı bilmiyor.
İşte şunu söyleyeyim ben Hasan abi. Allah bize bir baki selam bir kalp veriyor. Doğru mu abi? Hı hı. Ben bunu daha önce çalıştığım için şey yapıyorum. Biz onu neye veriyoruz Hasan abi o kalbi? Arabaya veriyoruz, Nisa'ya veriyoruz, dünyaya veriyoruz, paraya veriyoruz. Doğru mu? Hı hı. Bunların hepsi geçici şeyler. Ama kalp baki istiyor. Dolayısıyla gerçek sahibine veremediğimiz için burada hastalık oluşuyor. Manevi
hastalık tarafta. Nedir? Sen neticesinden konuştun şimdi.
Hastalık bence bozulmadır.
He?
Bozulmak.
Doğru. Ümmilik. Ümmiliktir ya. Ümmiyi bozmak. Ümmiyi ne kadar bozarsan o kadar hastalıktır. En safı, en hasta olmayan ümmidir diyebiliriz. Hasan
o da netice. Bunlar dediği gibi. Fıtratını bozmak. Hastalık. İşte hastalık bu neticesi. Hastalık nedir? Evet Osman.
Kemal noktana, kemal noktaya seni vardıran sebeptir.
Harika.
Burak'tır.
Bir sebebi o. Hastalığın bir tanımı bu. Peki şöyle desek bunlar tanı. Çünkü hastalığı tanımı. Hakan'ım buradayız değil mi Hakan?
Buradayım ben.
Seni görmek istiyorum. Çünkü bu tür şeylerde senin kafan böyle incelere çalışır. Şey, hastalık nedir? Bu Yasin dedi. Bil kuvve hakikatını çekirdek. Bil fiil aç hakikatını inkılap, inkışaf ve inkılap etmesi bekleniyor. Her şeyde. O onun için tasarlanmış hakikatını ifade eder. Hakikat neydi? Esma-i İlahiyedir. Bir insana konulan sistem, program. Hakikat nedir? O program beklenen netice, ağaç. Çekirdeğin ağaç olması o kendi hakikatini inşa etti denilir. Hakikatini inşa etti. Meyve olması ve meyvedeki çekirdek olması çekirdek hakikatinin neticesinde mahiyetini de inşa etti denilir. Kendisi inşa. Hastalık o zaman nedir? Hakikatını inşa edememek. Bir kuvve olan sistemi, yani çekirdeği, bir fiil ağaca dönüşememek.
Berzah. Berzah dediğini edebilir mi abi? Berzah ikisi arasındaki geçiş yeri.
Neyle neyin?
Şimdi hastalık bir süreçtir yani sonuçta. Anlık böyle saniyede gelip giden bir şey değil. O çekirdeği ağaca dönüştürebilmek için, o meyve verebilmesini sağlamak için oraya çeken bir kuvvedir hastalık. Ve arada berzahi bir vazife yapar. Yani çekirdeği alır, ağaç yapar, ağaçtan meyve çıkmasını sağlar. Bu bir süreç de olur. İnsan bu süreçte o hakikati arar. Eğer tabii şuuru varsa, şuurlu bir insan ise... O hastalıktan acaba maksat nedir? Yani bana ne anlatmak istiyor, beni nereye götürmek istiyor diye manevi ve maddi anlamda onu bulmaya çalışır ve onu çözer. Üstad diyor ki hastalık gelir, vazifesini yapar, gider.
O zaman şu, hastalık bir kuvvet çekirdekten bir fiil ağaç olamamaktır. Yani hakikatini kaybetmektir. Yani yaratılış hakikatini kaybetmek hastalıktır. Bil kuvvet, yani başka tanımı ve başka ufku olan... Çünkü efendim doktorum...
Manevi organlara uygulanabilir mi? Bir düşünebiliriz abi de şöyle bir tanımı vardı birisinin. Organın kendisini hissettirmesidir diyordu hastalık. Organın ben buradayım demesi. Kendisini hissettirmesi. Hissetmiyorsan hasta değilsin. Şu anda kalbimi hissetmiyorum, kalbimde hastalık yok benim yani. Sağlam çalışıyor. Olsaydı bir tekleyecekti, bir belirti verecekti yani.
Bu tarafa biraz daha bakıyorum.
Manevi organlarda da belki dışa vuruşlar oluyor ya abi. Vesvese oluyor. Bir dışa vuruş. Ya etkilemiyor. Dışarıdakiler fark ediyor ki bir yanlış giden bir şey var yani.
Tabii. Şey yazsana abi anlatırsanız o hiç aklından çıkmaz. Mesela adam, zengin adam, jipinin içinde sizi arıyor. Diyor ki yani intihar edecek adam. Şimdi bu bir dışa vuruş değil midir abi? Yani?
Çerkez kırıkta. Evet. 128 kişi çalışıyor. Kendisi söylüyor, ben saymıyorum. Elektronik fabrika. Tek tek sayıyor. Buyurun. Sağa çekmişim, jipteyim. Fabrikadan ayrıldım. 128 kişi çalışıyor fakat fabrikam elektronik. Bu kadar demek çalışıyor, çok büyük. Jipteyim, cebimde para var, genç, evliyim. Ben niçin intihara gidiyorum? Beni nereden buldun? İntihar niye yapar insan diye yazdım diyor internete. Hayat anlamını yitirirse intihar seçenek olur. Çok acayip oldum. 2-3 günden beri o sözün sahibini arıyorum. Sen misin? Onun için neyse onu hatırlattım da. Şimdi hastalık, şeyin de dediği şey, bu da süreçön. Yani hastalığı, diyoruz hastalık ama hastalığı kendisini tanımlamamız da.
Abi o zaman özür dilerim. Şimdi kardeşlerin söylediğinin bir kısmı bu aleme bakıyor. Bir kısmı sizin söylediğiniz, siz günahlar, manevi yaralar hükmünde ahirete taşınıyor. Hakiki hastalık o.
Bu da netice.
Ahiretteki bizim ruhta hissettiğiniz şey hastalık olması lazım. O zaman hani cehli mürekkebin bir tarifi var ya, bilmediğini bilmez. Hastalık odur. Hasta olduğunu da bilmiyor.
Gaflet.
O da netice.
Abi bence siz şurada şöyle bir sanki yanlış yapıyorsunuz gibi geliyor sana abi. Şimdi az önce Yasin'in dediğiyle birleştirdiğimiz zaman hastalık netice değil. Aslında cihaz hastalık sanki. Hasan abi, çünkü onu kullanıyoruz. Onu kullanarak bir yere varıyorsak
işte o.
Hastalık netice değil. Hastalık kullandığımız cihaz aslında. Yani ya, netice değil.
Hastalık şey, cihaz nedir? Onda bir şey bekleniyor değil mi? Program var.
Abi özür dilerim. Yani Yasin'in dediği Celal ve Cemal'in bizdeki tezahürleri çarpışması bu hastalık olarak gözüküyor. Yasin onu söylemişti de. Kemal'den kastı o değil miydi? Celal alemleri ve Cemal sıfatı ve Celal sıfatı bizde çarpıştığı zaman bu hastalık olarak gözüküyor. Bizim hastalığı reddetmemiz veya kabul etmemiz buna verdiğimiz cevap. Ama ne
o yanlış. Celal ve Kemal çarpışmasında hastalık değil, vücut gözüküyor.
İşte ikisinin o çarpışma anında. Çarpışma anı.
Çarpışma anı,
evet.
Ha, vücut değil, adı.
Peki zıttı nedir abi?
Neyin?
Mesela hastalık.
Zıttından gidelim.
Ne olabilir?
Hastalığın zıttı şifa.
Şifa. Hastalıkla elime geçenler. Şifayla elime geçenler eşit değil. O zaman zıttı şifa olmaması lazım.
Sıhhat mı olur mu?
Abi maddi hastalığı mı soruyorsun, manevi hastalığı mı?
Yok ben sormuyorum da. Şimdi bu hep duruyoruz. Hep ikincileme okuyoruz. Hastalığın hep neticelerinden bahsediyoruz. Meyvelerinden bahsediyoruz. Ama kendisini tanımıyoruz. Hastalık kalkıp da bir tanesi çıkıp hastalığın kendisi nedir? Hasta dediğim şey nedir? Hep böyle kalbe hastalık, netice. Canım sıkıldı, netice. Cehenneme gideceğim, netice. İnsanlıktan çıkacağım, bu da netice. Kendisini arıyor.
İmansızlık bir hastalık.
İmansızlık en büyük hastalık.
Hastalık netice değil yani.
İmansızlık gen hastalık. Netice bu da.
Hastalık yani.
Akıllı şu
en bana şey uygun gelen yazılım var ya, çekirdekteki yazılım. Gayne o çekirdekte bana gelen tabii. Kısa olacak tabii, uzun. İzah yaparken doktorum sen de boğuyorsun yani. Boğmadan böyle yeni keşifler böyle üzerine. Şimdi çekirdek ağaç olacak. Çekirdeğe kanun denilir. Ağaca hakikat denilir. Hakikat. Hakayık eşeği sabit et. Hakikat esma ilahidir. Esma gözükür. Peki çekirdek de esma gözükür mü? Hayır. Orada bil kuvve olduğu için sıfatlar var. Yazılım. Çünkü esma, cilve, cemal, nakış, sanattır. Öyle bir şey yok. Çıkmamış. Ha, o zaman galiba öyle mi diye soruyorum. Hastalık o kast edilen o çekirdekten kast edilen hakikat, yani ağaç olma, bil kuvvesinin bil fiile dönüştürülmemesidir.
İman var, namaz yok.
Ademi yoludur.
Ha, bu harika, bu olur.
Ademi yoludur.
Hakikatin ademi yoludur. Bu çok hoşuma gitti. Tebrik ederim. Bu ama doğrudur demiyorum, benim hoşuma gitti. Hakikatin ademi yoludur.
Ne demek istedin?
Yani onu ademi götüren yoldur o hastalık. Yani hakikati ademe yolluyorsun. Çıkartmıyorsun.
Yani çekirdek ağaç olmadan hali ademdir.
Veya
adem, yani şeyde olmadı.
Veyahut da abi,
olması gerekirken olmamış.
Ya da meyve vermeyen bir ağaç.
İstidadını kabiliyete dönüştürmeyip ademe yollama yolu.
O da çok güzel. Yani istidadı kabiliyete dönüşmemesidir.
Dönüşmemesi.
Bu da güzel. Çeşit çeşit yazıyorum. Kim? İstidadını kabiliyete dönüştürülmemesidir. Türülememesidir.
O zaman Fikret abi de bunu bir şekilde söylemiş oldu.
Ne dedi o?
Manevi cihazlarımızı biz burada ahirete taşımak için burada bir faaliyetten geçiyoruz. Bunların bir kısmı da hastalık. Kalp cihazı, ruh cihazı, başka bizim bildiğimiz, bilmediğimiz başka cihazları ahirette kullanmamız için ruh mertebesinde geliştirme yolu burada hastalıklar neticesiyle gerçekleşiyor. Biz ahirete taşıyoruz. Orada kullanmak üzere. Peki tabii buna benzer.
Bu söylediğin ve doktorun da söylediği şey ahireti ahirette zannetmekten kaynaklanıyor.
Şey de diyordun mu?
Ahiret ararsan olmaz.
Karanlık ortama bakar.
Evet. Ahiret her şeyde.
Evet. Evet, devam edelim abi.
Ha, o zaman şey tamam. Ya, üstündeki perde kalktı.
Günah da aslında bir şey yapmak lazım. Günahtan çıkan yaralar var ya. Hani hastalıkların şeyi ne şimdi? Günahlar mı?
Biraz
günahlar.
Da gidelim. Günahlar. Bunu da söyledim. 25. sözle geçecek. Merak ediyorum nereye atladı bu diye. 25. sözle geçelim.
Günah da yani bana o okuyunca şey. Ha. Şüphe ve ses ediyor ya abi. Ha. Yaralardan çıkar. Günah değil aslında. Günah arada bir berzah. Seni götürdüğü yer küfre götürme şeyi var. Yani günah olma diye yani günah kendisinde bir şey yok.
Öyle de kurtarmış.
Yani günah da berzah.
Yani günah bir berzah. Küfrün berzahı. Bir de müsbet tarafı kulluğun da berzahı. Yani işte tövbeye götürüyor ya, kul yapıyor ya insan günah aslında. Şeyde götürmüyor mu şimdi?
Aslında.
Yani
kulluğunu fark ettiren.
Tabii bizi kul yaptıran benim günahlarım. Günah olmayınca enaniyetim kalkıyor.
Aziyetini görüyorsun.
Yani o tarafında var. Ama günah değil. Esas bu yaralardan çıkan ne diyor? Günahlardan yaralar. Yaralardan hasıl olan vesvese şüpheler diyor. O zaman yani esas ta nur imanı çıkarıncaya kadar. Yani günah aslında kendisinde bir şey yok. Götürdüğü yer tehlike. Yani oraya götürücü bir özelliği var. Hani biz hep günah diye işte bak günah o kötü oldu oraya bir çarpı attılar. Bunun hesabı su olacak ama şeyi esas götürme hep ikinci mektupta şey ikinci lemada o anlatılıyor sanki. Yani günahın kendisinden ziyade o götürdüğü yol gösteriliyor işte. Yani tabii günah olmak diye girmek lazım ama manevi hastalıkların şey olması noktasında buna bakmak lazım.
Yani. Sen doktor, öteki doktor.
Abi şey dedi ya.
Ne dedim?
İstidatların kabiliyetlere dönüşmesini engelleyen yoldur.
Hı, o da çok hoşuma gitmişti.
Hem budur hem de istidatların kabiliyete dönüşmesini sağlayan alarmdır desek bir de. O yolu, çünkü o yolu fark edersek böyle bir yol var. Ondan gitmediğin an istidat kabiliyete dönüşüyor. Yani uyarı veriyor. Yani anlatamadım da.
Kalp krizi geçirmek gibi madde.
Sen birincisinde bir şey demiştin. Organın kendisini kendisine hissettirmek mi?
Organın kendisini hissettirmesi.
Kendisini kendisine.
Yok, organın hastalığıyla kendi varlığını hissettirmesi.
Ha.
Yani sizdeki organın varlığını hissetmiyorsunuz. Onda bir sıkıntı, hastalık olduğunda onu hissediyorsunuz.
Hı, vardır böyle bir
var,
şey.
Ha, yani mesela böbreğimizi hissetmiyoruz. Ama evet, bir taş ağrısı olduğu antika, zaman...
Bu da güzel bir tanım olabilir.
Diyoruz ki ya böbreğim ağrıyor.
Şunu hani onu desteklemek için abi, mesela arsini bilmek hastalıkta çok mümkün ya. Hastalıkta birçok insan arsini bilir. Arsinin olup olmadığını adam hastalık olmasa bilmez. Çoğu adam. Arsinin farkını bilmenin derecelerini hastalık öğretiyor ya abi.
Aslında bu...
O zaman arsi fark gibi bu tür özellikler demek ki bela mütübetin hastalığın şeyi
de aynı gibi bu arsini.
Efendim sen devam et abi doktor.
Evet. Hazreti Eyüp aleyhisselam münacatında istirahat-ı nefs için dua etmemiş, belki zikri lisani ve tefekkür-i kalbiye mani olduğu zaman ubudiyet için şifa talep eylemiş. Biz o münacat ile birinci maksadımız günahlardan gelen manevi ruhi yaralarımızın şifasını niyet etmeliyiz.
Münacata vesile oluyor.
Nasıl?
Hastalık münacata vesile oluyor. Münacat yapabilmen için hastalık olması gerekiyor. Yani hastalık fark etmen gerekiyor. Dua yapabilirsin ama münacat yapabilmen için o farkındalığı alemde görmen lazım.
Antika.
Münacata vesile oluyor.
Hastalık,
evet,
eksikliklerden oluyor ya mesela. Diyelim, evet, ki şöyle. Bir yerin ağrıyor. Dua etme ihtiyacı zaten mecbursun. Ama insan münacat yapmaz. Münacat yapabilmesi için mesela, çünkü münacatta talep yok. Evet. Mesela diyelim ki Eyüp aleyhisselam münacatı diyor. Münacat nedir? Mesela tanımı yapalım şöyle. Ey şiddeti zuhurunda ve azameti kibriyasında tesettür etmiş olan Zat-ı Akdes. Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselamın talimiyle, Kur'an'ın dersiyle anladım ki diye devam et. Yani bildiğiniz üçüncü şu an. Burada bir talep yok. İstek yok. Bir şey yok. Böyle ne yapıyor? Aç, fark, noksan, kusurunu derufte etmek var. Anladım ki.
İşte o cihazları fark ediyorsun hastalığı.
Yani bu münacat. Dua ise ya Rab şu hastalığımı kaldır, ya Rab paranı nasip et, bilmem işini yap. Münacatta istek yok.
Yok. Peki maddi hastalık mı, manevi hastalık mı münacat?
Manevi.
Burada şifasını niyet etmeliyiz. Neyle? Münacat da diyor burada.
Burada münacat da hastalığın da arkasına geçmiş.
Şimdi şöyle ya. Münacatın içinde dua da var ya. Yani nefsi için dua etmemiş.
Eyvallah, maddi hastalığa yani, mı sahip bir manevi hastalığa mı sahip?
Maddi ve
maddi hastalık münacat.
Ama zikrime de
hastalığı yok, için, yok. Hastalığı için şifa istememiş. Hastalığı için şifa istememiş diyor. Ubudiyetine, evet, halel geldiği için şifa istemiş.
Aynen.
O manevi hastalığı mı vardı da istedi?
Hayır.
İşte manevi hastalığa sebep olacaktı. Ubudiyetine zarar geldi.
Ubudiyetine
halel geldi. Halel geldi diyor.
Kalp ve
yani manevi...
Yani madde hastalık manevi hastalığa da sebebiyet görebilir. Bu zaten Eyüp aleyhisselam manevi hastalığa başladıktan sonra münacat ediyor.
Hah. Evet.
Manevi hastalık
maddi hastalığı
o zaman münacat. O bence maddi değildi mevzu ya. Yani maddi hastalığı için maddi kalbine ilişkiler başladığında artık ubudiyet haller gelecek. Manevi günahlarından gelen yaralar, şüphelerden dolayı bir hastalığı yok ki. Ama
hastalık yoksa münacat olur mu?
Olmaz.
Olmaz.
Maddi hastalık varsa
dua olur. Manevi hastalık olursa müracaat olur.
Hasan abi, musibette de olur Yunus Aleyhisselam. Musibete giriftar oldu, hastalığa giriftar olmadı. Balığın karnına her şey aleyhine ittifak etti, musibet geldi ona. Öyle değil mi?
Peki şöyle diyelim. Birisi şöyle diyor. Çok güzel bir konu yani. Hep beraber işliyoruz değil mi? Mesela diyor ki eşeddün nas bela el enbiya sümel evliya felemsal felemsal. Hastalar sensin. Diyor ki eşeddün nas bela el enbiya. İnsanların en iyilerine bela gelir. Birisi de çıkıp diyor ki Almanya'dan birisi aradı beni. Almanya'dan birisi. Ya diyor, bela Şuara suresinin 30. ayetinde işlediğiniz günahlardan dolayı hastalık sizin başınıza gelendir. Tamam. Şimdi peygamberimiz hastalandı mı?
Hastalandı.
Sihir yaptılar mı? 19. ayetinde içiyor. Peki günah mı işlemişti? Günah yok yani.
Hayır, yok.
O zaman beni şeye sevk etti bu soru, o Almanya'daki aradığı zaman. Yani ufuk olur diye şey yapıyorum. Bela ile musibetin farklı oldu. O zaman bir rüya hali mi neydi anlatmıştım. Birisi bana soruyor. Soruyor, kendisi cevap veriyor. Dedi ki başınıza gelenler işlediğiniz günahlardandır. Başımıza gelenler. E peki peygamberler için deniyor. Eşeddün nas bela el enbiya. Peki Üstad Hazretleri ben şu günah işledim de başıma bu geldi demiyor. Diyor ki 28 sene görmediğim cefa eza kalmadı. Bunun zalimin tamam. Zalimin elini tamam. Kadere diyorum. Adil kadere diyorum ki diyor. Adil kadere. Ben ne yaptım ki senin şefkatı tokatına maruz kaldım. Bana adil kader dedi ki diyor, sakın sakın hizmet imaniye Kur'aniye'nin cehennemde ve azaptan kurtulmana, şahsi kemalatına ve cennete girmene vasıta ve vesile yapma. Bana bütün rıza ilahi gösteriliyordu. Burada ustadın başına gelen bu şey hastalık değil, musibet. Yunus Aleyhisselam dikkat edin, hastalık değil, musibet.
Abi onu olgunluğa götürüyorsa bela değil midir?
Bela. Şey bela bela.
Bela bela. Ha bela.
Bela. Bela başına sarıldı. Mesela Eyüp Aleyhisselam'ın neticesi hastalıktır ama beladan oldu. Çünkü kalbi kaydı. Ne şey ne?
Manevi hastalığı vardı o çünkü.
Şey vardı. Çocuğuna servetine, koyunlara şey oldu. Mesela Süleyman Aleyhisselam'ın acayip atı vardı diyor ayette. Durduktan zaman bir ayağını kaldırırmış. Çok acayip kaymıştık şey, sevgisi, kalbi. Allah onu saltanata düşürdü. Sonra tekrar çıktı ama. Şimdi bela arkadaşlar münacata itiyor. Suç gerekmiyor. Günah gerekmiyor. Yani eksiklik gerekmiyor. Allah onunla yaklaştırıyor kendisini. Bir örnek de vereyim müsaade ederseniz. Cebrail Aleyhisselam Allah'a soruyor. Ya Rabbi, doğmadan babasını, ufakken annesini, dedesini, amcasını hepsini aldı. Uğruna, hatırına yarattın şu kainatı, niçin yetim bıraktın? Bu başına niçin geldi bunlar? Allah diyor ki hikmet ihsanıyla. Bir insanın başına bir bela geldiği zaman veya sıkıntı geldiği zaman hemen en yakınından yardım ve talep eder. Yardım talep eder. Anne, baba diye çocuk var mı değil mi? Anne, abla, abi, baba değil. Ben diyor Habibimin bütün dayanak noktasını aldım ki Allah desin diye. Şimdi bazı şeyler günahı temizler. Bu hastalık. Belalar ise Allah'a yaklaştırmak içindir. Ustada verilen hapishane hastalık bir beladır. Yunus Aleyhisselam'a beladır. Bunlar bela, bel'a. Tamam. Bunu tefrik etmek lazım. Bel'a münacata hastalık duaya vesiledir.
Abi bela ve musibet hastalığın iki özelliği.
Mütme melekut değilim. Evet. Güzel. Onu şey yapayım. Bunu yazmam lazım. Bela ne demiştik? Münacata. He?
Hastalık duaya.
Hastalık duaya. Hastalık.
Musibet demeyecek miyiz? Yani bela ile musibeti eşleştirmeniz
lazım. He, hastalık değil de musibet mi diyecektik?
Yani bela ile musibeti kıyaslamak.
Bela ile tamam.
Musibet günahlardan dolayı gelenler.
Musibet.
Değil mi?
Evet. Musibet ne dedik?
Günahlardan dolayı duaya. Gelirse musibettir. Terakki için olansa beladır.
Beladır.
Abi bir şey söyleyebilirim.
O zaman şunu, bak şimdi, tamam abi. Şunu şöyle yazayım ben. Olur mu abi? Dur.
Evet.
Dur. Eksiğimi düzelteyim.
Siz muhtemelen tek kademe yazacaksınız abi. Siz yazmadan ben bunu söylemeliyim. Çünkü bir noktadan çıkartmalısınız. Musibet ve bela. Aslında aynı şeyden bahsediliyor. Siz sonuçları... Aslında abi onun musibet veya bela olduğunu belli ediyor. Yani ayrı ayrı yazıyorsunuz. Anlatabildim mi demek istediğimi?
Ama yani ben bunu şey yapayım. Tamam. Bir tane şey kaldı. Ondan sonra şey yapacaksın bak şimdi. Bela.
Birisine musibet, birisine bela olabiliyor. Ondan sonra ayrı devam etmek lazım. Hadise aynı. Yani hastalık bela da olabiliyor, musibet de olabiliyor.
Yok.
Bela bütün musibet denilmez. Bütünle musibet.
Yani mesela bir deprem oldu.
Musibetin
bir yerde.
Bak hastalık bela olmazsa Eyyub Aleyhisselam'ın neden müracaatı itti?
Hastalık musibetin bir nevi.
Bir deprem oldu abi.
Ha ben ki
bir bazı insanlar için o bela oldu, terakki ettirdi. Bazı şimdi günahları vardı. Günahları için de musibet olduğuna.
Doğru.
Musibet oldu. Kişiye göre değişti.
Yani
abi bu bismillah doktor kardeşin söylediği şey çok şimdi daha çok hoşuma gitti. Onu tekrarlamak istiyorum ya. Bela arzı fark ve kusurumuzu 90'lı yani o cihazlarımızı fark etmemizi sağlıyor.
Şimdi
evet bunlar öyle mühim cihazlar abi bunlar.
Şimdi sen söyle bunu gördükten sonra bunu demek istiyordun. Bir ismik bir melek.
Ben şöyle yapacaksınız diye düşündüm Hasan abi. Aynı yere bu şekilde devam ediyorsunuz. Bela, münacaata, musibet, duaya. Ama bunların ikisi aynı şey aslında. Şimdi mesela geçen hafta da Ali yine bir örnek vermişti. Mesela bir insan güneşten kuraklık bir sıkıntı olabilir. O insana musibettir, zorluktur. Bir insana elmaya mesela dedi güneş beladır, olgunlaşmasına sebep. Yani aynı şey sonucu. Mesela Hasan abi bir maddeyi götürürsünüz. Adam oraya bir damla damlatır. Bir damla damlatır. Onun orijinal mi veyahut da sahte mi olduğunu bulabiliyor o şekilde. Bir damlayla. Anlatabiliyor muyum? Yani burada da Hasan abi bunun bela mı, musibet mi olduğunu bunu yaşayan kişiyi nereye götürdüğüne bakarak karar vermeliyiz. Çünkü Peygamber Efendimizin yaşadığı olaylar çok kişi için musibet olabiliyor.
Antika bir şey söyledi. Şimdi mesela bir insana bir şey geldi şu anda. Eğer sen senin günahlarına götürüyorsa kefaret sen hemen düşünce itibariyle bu senin hastalığındır. Ama yakın tarihte böyle bir şey yapmadın. Böyle ya Rabbi deyip hatırına gelecek ele tutulacak bir şey yapmamışsın. O zaman aks fark noksan kusurun derifte etmene sebebiyet diyor. O zaman bela oluyor. O zaman bela denilir mi şöyle? Enfusi mülk, melekütü diyelim, enfusi demeyelim. Melekütü, doğru mu? Küt olacak değil mi? Mülke.
Melekuti.
Kuti. Böyle değil mi?
Evet abi.
Ha. Şimdi
o hastalık nasıl oldu abi?
İkisinin adı hastalık. Hastalık bir isim.
Bu tarafa yazdım.
Nagisidir diyeceksin. Musibet midir, bela mıdır hastalık?
Mesela deprem oldu. O hastalık olmaz ki ama. Mesela deprem belası veya musibet veya veren şey yani mesela o tarz bir afet oldu.
Şöyle diyebilir miyim?
Bu beladır ama hastalık değil. Abi. İki çeşit hastalık var.
Efendim abi?
İki çeşit hastalık var. Bela olan hastalık, musibet olan hastalık. Ha,
evet. O zaman yani bu yoktur bela diyorsunuz.
Bela olan bir örnek verebilir misin?
Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı mesela bela.
Bu İsaleden bir şey söyle.
Eyüp Aleyhisselam'ın ikinci lema mı abi?
Şuraya mı?
Aşağı.
Şuna mı?
Bela ile musibetin başına.
Şuna mı?
Münacata götürdüğü için.
Sol taraf hocam.
En sol başı.
Oraya yazın ya. Dışarıdan bir bakın. Oraya hastalık yazarsak.
Şöyle mi?
Evet evet.
Yani hastalık ya bela olabilir insana ya musibet olabilir dersek doğru olur.
Böyle olur mu?
Böyle olur.
Böyle olur. Yani hastalık bela ya da insana musibet olabilir derseniz doğru ama bela musibet hastalıktır deseniz doğru olmuyor.
Yani ikisinin cemi hastalıktır değil.
İşte mesela deprem bela musibettir gelmiştir ama hastalık değildir deprem.
Hı. Abi hastalık musibetin bir nevidir diye geçiyor.
Hastalık. Nasıl geçiyor?
Hastalık musibetin bir nevi. Öyle musibetin mi? Bir nevi hastalıktır.
Dersim yoksa.
Bir... O zaman sağa kaydı.
Musibetin bir nevi
ama hastalıktır. Bela hastalık oluyor mu abi işte?
Bela olur mu?
O zaman şunu doktorum sol şöyle değil he. Bak yapıyoruz beraber. Şuraya diyor.
Evet tamam. Hastalık musibetin bir nevidir.
Böyle şey biraz da oluyor.
Nerede geçiyor?
Bela musibetin aynı şey değil mi ama sen abi aynı şey.
He?
Orada.
Lemalar 12.
Yani musibet aynı zamanda...
Nasıl de okur musun?
Lemalar 12. Musibetin hastalık olan nevi sabıkan geçtiği gibi.
Ha bir dakika musibetin...
Musibetin hastalık olan nevi.
Ha o zaman hastalığın bir nevi musibet. Yoksa...
Musibetin,
musibetin bir nevi
musibetin hastalık olan nevi.
Bir de.
Musibetin hastalık olan nevi.
Başa yazıyor tabii gene.
Musibet daha
bir musibetin hastalık olan nevi. Evet, musibet daha şey.
Tabii,
daha geri.
Onun bir sadece bir çeşidi yani. Hastalık musibetin sadece bir çeşidi.
O zaman şu olur mu? Şu...
Abi musibet hastalık abi, sonra dua abi.
Şöyle olur mu?
Bir de sonra şöyle söyleyebilir abi. Miyim? Şey, Hasan abi.
Şöyle olur mu? Ben ondan sonra söyle abi. Şöyle hastalık buraya musibet.
Yok.
Olmadı mı?
Musibet dua sonra hastalık Hasan abi sanki.
Ha söyle o zaman. Söktüm sen söyle.
Çünkü
biraz doğru muydu?
Demin doğruydu abi. Musibetim hastalık olan.
Bela musibet eş beraber.
Önce musibet hastalık sonra dua oluyor Hasan abi.
Musibette abi. İhsan abi.
Bu belanın bir sürü çeşitleri var. Bir tanesi de hastalık. Evet, bunun da bir sürü çeşitleri var.
Evet.
Bir tanesi hastalık.
Öyle, evet onu diyor.
Yani genel hepsi hastalık manasında değil de böyle gibi yani.
Bir nevi hastalıktır, doğru. O zaman musibetin bir nevi hastalıktır. Bir 10 tane nev var mesela, içinden bir tanesi hastalık.
Bazı musibetler huzur verir diyor.
Acaba peki, bela da manevi hastalık. Onda
evet. Evet.
O zaman şöyle diyeceğiz ona. Şuna şöyle diyelim, daha güzel olsun. Ha. Doktor olduğun için yazılara öyle alıştınız. Manevi.
Özel ders veriyorum.
Hastalık.
Böyle yazamazsam yazılmaz.
Şu olur mu?
Adam.
Maddi. Hastalık.
Olur.
Abi Eyüp Aleyhisselam da maddi hastaydı ama günah yoktu. Musibette belaydı onun ikisi o zaman. O ubudiyet yanlış oluyor o zaman. Eyüp Aleyhisselam da maddi hastalığı vardı. Ama musibet değildi onun için. Onun için belaydı o. Maddisinden mesela sen şimdi kalbine bir zarar...
Bir dakika. Onu dediğini duydun mu?
Hı-hı. Onu açılmamaya çalışıyor. Doğru bence.
O zaman hangisini silmem lazım? Şunu mu?
Onu silmek lazım abi.
Maddi mi?
Ama evet. Yasin nasıl söylüyor?
Tamam, maddi hastalık, manevi hastalığa döneceği için diyor musibette münacatta okuyor
abi. Abi özür dilerim. Ben de
ha, bunu silelim mi?
Onu silelim abi.
Maddi silmek. Abi şu belayla musibeti tek başlık altında toplayabilir miyiz? Ne diyebiliriz mesela ona?
Bir bela yani, ve
bela
bir
musibeti tek başlık altında. Şimdi iki şey yani. Diyebilir misiniz öyle bir şey?
Toplayabiliriz. Ayırmaya çalışıyorum.
Yok yok. Bir şey söyleyebilir misin yani?
Musibet isabet götürüyor.
Ben bilmiyorum. Yani, bilmiyorum. Söyleyebilir misin?
Maddayı isabet et.
Yok çünkü hatırına kadar belayla musibetin farklı olduğunu iki için hatırlıyorum. Hani o zamana kadar bir diyor. Ne için? Anladın mı?
Eşirme.
Ne istersen? İsabet et.
İsabet kökünü. Yani hastalığa bir maskele gelme. İsabet
et. Dışarıdaki burada değil.
Maskele aynen oldu mu görüyor?
Nasıl görüyorsun? Not almışım ya.
Bak kök harflerinden gidiyor çok güzel Arapça. Musibet isabet kökünden geldiği için sana kasten gönderilen.
Evet doğru. Ama maddi de olabilir, manevi de olabilir.
Sana musibet isabet kökünden sana kasten isabet ettirilmiş.
Çünkü ikaz diye bir yerde.
Üstel abi çoban koyun misal veriyor ya zaten o
konuda. Hastalık. Maddi hastalıklar, manevi hastalıklar. Maddi hastalıklarında bela ve musibeti var. Manevi hastalıklarında bela ve musibeti var. Burada arkadaşlarından öyle.
Buna bir bakın. Bir
şey yapması normal gibi.
Bu nasıl? Ha?
O daha güzel
olsun. Tam güzel oldu.
Hastalık bela ve musibet olarak ayrılmıyor. Az önceki o şey de çıkıyor.
Bela musibet hastalık oluyor.
Yani bela musibet olarak gözükebilir ama bela musibet hastalık içinde bir nevi değil. Çünkü okuduğumuz şey neydi? Musibetin bir nevi olan hastalık.
Evet.
Abi peki o var mı? Yönü var. Yönü vardır.
Ama bunu nazara alın ha. Şunu bu doktorun dediği çok güzel. Musibet isabet kökünden. Bunu nazara alarak.
Belada da musibette de hastalık var abi ikisinde de. Maddi ve manevi de var abi.
Tamer abi senin bir tespitimiz var ya demiştin seni kafamla iş yaptığım günahlardan buraya bir musibet hastalık olur. İşte buradan belime kadar yaptıklarımla buram hasta olur. Belimden aşağı yaptıklarımla aşağısı hasta olur. Demiştiniz bir tespitiniz vardı.
Evet. O ilginç.
İsabetli oluyor işte o zaman. İsabet. Tam oydu o zaman. Hastalık, musibet.
Mesela bir insana boyundan yukarıya kafasına bir hastalık geliyor. Bir de boyunla hayal yerlerine kadar geliyor iç organ. Bir de hayal yerleri oradan aşağıya. Niye geliyor? Şöyle şey yapmıştım. El ceza min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Yaptığımız hata cinsinden geliyor ceza. Başımıza gelen musibetler dimağla alakalı yaptığımız hatalardan. Boğazla göbek dahil, iş hayal yerlerine kadar gelen iç organ, enfusi, kalbi yani, taraf yanlış tarafkirlikler ve yanlış eylemlerden. Eylemler ve tarafkirliklerden içsel organ hastalıkları geliyor. Namusunu kıskanmamak, yani harama bakmak değil daha çok, namusunu kıskanmamakla alakalı şeylerde ise haya ve aşağı geldiğini. Dikkat ederseniz böyle etrafınıza akrabanıza çaktırmadan hangi sahadan gelmişse o sahada şey olduğunu ben yakinen gördüğümden o cümleyi söyledim. Ama işte şimdi buraya gelelim.
Genelde iç organlar oluyor değil mi?
Yani iç organların sebebi bak eylem yani kalbi kalp merkezde ya yani yanlış tarafkirliklerden mesela küfre tarafkir, gaflete tarafkir, yanlış tarafkirliklerden ve kalbi aktif eden ibadet ve zikirlerden, evlatlardan uzak olmaktan geliyor. İçsel, akciğerde, karaciğerde sahip onlardan tarifli ve eylemsel. Dima ait ise, kafa ise onlarla kalır vesaire. Peki şu hangisini daha bu çözemedik değil mi ya? Ama şimdiye kadar biliyorduk hastalığı, musibeti. Osman senin dediğin yok mu bir şey bu burada? Ben hangisi oldum ben?
Yani şu an bela musibet oldu, sadece biz bela musibetle hastalık ilişkisini tam şey yapalım.
Hangisinin oldu diyorsun?
Ama ben yani sarı ifade her zaman şeydir.
Tabii.
Dayanacağımız nokta
nedir?
Musibet.
Musibetin
bir nevi hastalıktır ki mantıken de doğru. Orada durmak lazım şu aşamada.
Ha, o zaman.
Musibetin bir nevi hastalıksa.
Şuraya hastalık mı yazacaktık?
Hastalık olmayan musibet çeşitleri de vardır ki mantıklı mı söylüyor?
Tamam yani buraya mı hastalık yazacak?
Bu adam bir nevi duadan önce ama, hastalık olacak. Duadan önce olacak abi hastalık.
He?
Musibet hastalık
bir dua. Münacat ve duadan önce olacak
musibet,
ya
hastalık. Musibet hastalık dua olur abi.
Şuraya.
Bu doktorun gözünde
hastalık.
Hastalık.
Bir sürü çeşit
evet,
var.
Hastalık.
Hastalık siz söyleyin yazayım.
Sonra dua.
Dua.
Dua. Böyle mi?
Evet.
Peki buraya ne diyeceğiz?
Bence orada da hastalık var Hasan abi. Manevi hastalık da olabiliyor.
Hem münacat mı? Münacat.
Yok. Duanın üzerine münacat
yazılır. Hem şu da var tabii. Belanın da hastalık olarak. Üstad'a mesela hastalık gelmemiş mi? Ne oldu? Üstad'ı terakki ettirdi. Günahından dolayı mı geldi? Hayır. Ona bir bela şeklinde hastalık geldi.
Yani. Manevi hastalık da olur abi. Yunus Aleyhisselam balığın karnına atılmadan önceki var. Hastalığı var daha bir manevi.
Evet. Bence doğru öyle oluyor.
Böyle yazınca daha Osman abinin dediği anlaşılı yaradı.
Evet. Bunlar da aynı.
O zaman.
Şimdi oturdu değil tabii mi? Tabii daha ifade doğru.
Bu daha mı doğru?
Doğru oldu tabii. Şu an oluyor. Ali abinin yani, demek istediği de açmış olduk.
Ha, o zaman. Doktor da düşünüyordu.
Hastalık Ali'nin şey yaptığı koyduğu harita. Madde hastalık, manevi hastalık. Maddi ve manevi hastalıklar da ikisi de bela ve musibet.
Şeklinde gözükebiliyor ikisi de. Yok. Çeşit olarak ikiye ayrılıyor ikisi de.
Yok, bu sana böyle değil.
Doğru.
Son sana olmaz göre, yani. Burada doktor diyor ki...
Çünkü musibet, yani musibetin bir nevi olduğu için hastalık. Yani bunun bir nevi.
Abi dayanak var.
Hastalıktan sonra artık burada musibet olmaz yani.
Fren abi, dayanak var şimdi.
Şunu soralım, mesela üst hastalığa...
Soldaki dayanak var abi diyor ya,
evet.
Bir nevi diyor. Burada o hastalığın nevi oluyor. Musibet.
Evet.
Sol sağdaki yanlış oluyor. Yani.
Şu
Hasan abi.
Efendim.
Yürüyelim. Yürüyelim.
Tamam hadi gidelim.
Üstad hastalandı mı hastalanmadı mı?
Hastalandı.
Hastalığı musibet miydi bela mıydı?
Musibetti.
Günahlarından dolayı mı geldi? Terakki ettirmek için mi geldi? Huzur vermek için.
Günahlarından değil. Günah malum birine günah yok.
Yani. Belada da hastalık olabiliyor. Onun için sağdaki yaptığımız şey doğru oluyor. Yani hem bela ve musibet şeklinde de hastalıklar gelebilir.
Şöyle ya, musibette isabet ediyor sana.
Bir şeyinden dolayı.
Ha. Mesela o isabet etmesi için illa kusur aranmıyor. Peygamberlerin kusuru yoktu. İsmet sıfatı müsaade etmiyor.
Evet, hastalanmış.
Ama hastalanmışlardır. Hastalanmaları illa kusurun sebebi değildir.
Tamam, siz de bunu destekliyorsunuz abi.
Evet,
tamam, sağ taraf doğru oluyor.
Yani sonra, ben düşündüğümü söyleyeyim. O zaman, peki ne yapıyor? Hamuru yaptınız, hamuru yoğurdunuz, pişmesi için fırına vermeniz lazım. O pişmesi için hastalık veriliyor.
Bela veriliyor.
Ha, bela veriliyor, musibet verilmiyor. Bela veriliyor.
Sürgün edilmesi beladır.
Peki biraz da gidelim.
Sürgün edilmesi beladır.
Sonra doğru yaparız. Tamam, şur evet. Dursun. Hadi devam et.
Sürgün edilmesi beladır Üstad Hazretleri için.
Beladır. Hastalık değil. Tamam.
Hadi devam edelim.
Devam.
Konuyu farklı bir yere
getirelim. Bir şey sorayım ben sadece. Şurada bir hırsızlık yaşandı Hasan abi. Bakın şuradan girdiler. 2 sene annemden emdiğim süt burnumdan geldi. O bana bela mı oldu, musibet mi oldu?
Bela.
Sonucuyla alakalı ben bir şey söylemeden siz bir yorum yapabilir misiniz abi?
Şu an burada ders oluyorsa beladır.
Bela.
Ders oluyorsa beladır.
Öyle değil mi?
Tabii tabii.
Ben o iki senelik zamana baktım. Kaybettiklerim yanında kazandıklarımı şöyle bir gözden geçirdim. Her şerde bir hayır vardırı peşini kovaladım Hasan abi. Dedim bunda ne hayırı var? Ben o iki sene boyunca yaptığım duayı hayatımın hiçbir döneminde veya kıldığım namazdaki ihlası hayatımın başka hiçbir döneminde yaşamamışım. Ben bunu yani itiraf ediyorum. Hakikaten böyle. Yani kaybettiklerimin yanında iki sene çektiğim sıkıntının yanında kazandıklarım aslında elhamdülillah Allah'ın nasip ettiyse gönderdiklerim çok daha fazla herhalde ki ben bunu bela olarak addediyorum sana.
Evet.
Evet. Evet. Sikke-i Ters'teki Gaybiden sayfa 143. Ey biçare, sen Darul Hikmet-i İslamiye'de bir ağza olmak cihetiyle güya bir hekimsin. Ehli İslam'ın manevi hastalıklarını tedavi ediyorsun. Halbuki en ziyade hasta sensin. Sen evvel kendine tabip ara, şifa bul. Sonra başkasının şifasına çalış. İşte o vakit o tefeül sırrıyla maddi hastalığım gibi manevi hastalığımı da katiyen anladım. O şeyhime dedim, sen tabibim ol. Elak o tabibim oldu fakat pek şiddetli ameliyatı cerrahiye yaptı. Burada Üstad Hazretleri tabi toplumun kişilerin ve toplumun manevi hastalıklarının tabibi olmak için ortaya çıkıyor. Benim anladığım bizde yani ilk önce aslında mesela ilk dine, diyanete böyle uyandığımız zamanlardaki halimizi hatırlarsak hep ne hikmetse herhalde şeytanın bir oyunu olsa gerek. Hep başkalarını böyle hidayete getirmeye çalışmayla meşgul olur insanlar. Halbuki asıl ihtiyacı olan kendisidir. Hiç fark etmez. Burada da Üstad Hazretleri onu anlatmaya çalışıyor diye anladım ben. Yani manevi hastalıkları tedavi edebilmemiz için önce kendi manevi hastalıklarımızı tedavi etmemiz lazım. Yani kendi manevi bünyemizdeki rahatsızlıkları teşhis edip tedavisini yapıp ondan sonra toplumu tedavi etmemiz lazım. Öyle anladım ben ama.
Abi kullandığımız tabii bir kelime var. Niyet ve nazar, mahiyeti eşyayı tayin eder. Niyet ve nazar hastalığa bakışımız musibeti belaya, belayı musibete çevirir. Biraz sonra herhalde o bu manada da konuşacağız. Yani hastalığın verilir sebebini bilmek, elhamdülillah demek, hastalık musibetse de onu belaya çevirir. Hastalığı verilir bilmeyip ihsan etmekte seni kemalete erdirecek hastalığı da musibete çevirir. Böyle de bir özelliği var.
Eğer ne bildiğini seviyor. Anladın mı?
Onun için daha bir mesela biz hepimizin bir sürü hastalığı var. Elhamdülillah dediğimiz an ve zaman hastalığın hakikaten hafiflediğini biz hissediyoruz. Yani hasta olanlar bilir. Ama elhamdülillah diyemediğin anda sıkıntı daha şiddetli oluyor.
Bela ama yüzüne gül diyor. O da eder tebettür.
Evet.
Belanın ortadan kalkması senin elinde.
O dersin başında
hastalık senin elinde değil.
Evet. Hani Cemal ve Cemal'in çarpışması bizim verdiğimiz cevap diye ben onu demek istemiştim. Bizim nazarımıza göre o bir şekil alıyor. Yönünü biz tayin etmiş oluyoruz. O zaman işte acizimizi, farklığımızı, kusurumuzu, noksanımızı bildiğimiz zaman ahiret için veya işte buradaki ahiret için bir cihaz noktasında kullanmış oluyoruz. Bilmediğimiz zaman da Osman abinin dediği gibi bizi Adem'e götürüyor. İstikametini bulmadığı için Adem'e intikal ediyor. Hastalık o zaman kemalat işini, vazifesini yapmamış oluyor. Biz faydalanmamış olacağız hastalıktan.
Abim de mesela hastalıklar nasıl tedavi edilir? Manevi veya maddi. Manevi. Üstadın, buyur abi. Evet, manevi doğru. Hastalıklar üstadın nasıl tedavi edilir? Değil mi?
Üstadın şöyle, Ashab-ı Medya'da şöyle bir ifadesi var da, her illet diyor, zıttın tabiatıyla tedavi olunur. Mesela Üstad suizanı hüsnü zanla zıttı. Yeisi ümitle, menfi milliyetçilik, müspet milliyetçilikle böyle tedavi edilir.
Bir de söyle cümlesini.
Her illet zıttı tabiatıyla tedavi olunur. Yani hastalığın zıttı neyse onunla tedavi olunur. İşte üstad uyguluyor o manevi hastalıklarda. Suizanı hüsnü zanla. İşte yeisi ümitle.
Adaleti muhabbeti.
Ha, bu manevi.
Manevi hastalığın tanımını yaptık mı tam?
İşte bunlarla hep beraber onu oluşturmaya çalışacağız. Yani manevi hastalık.
Hastalığın tanımı da bu. Manevi hastalık maddeden bayağı başka bir şey değil.
Çok bambaşka. Alem hiç şey değil. Yani manevi hastalık falan.
İşte var. Deminki hastalık tanımımız bizim daha çok manevi hastalık.
İşte oralarda ona geçildi zaten. Oralarda, aralarda maddi hastalığa şimdi, geçildi.
Şöyle bir şey olması lazım. Dövünüyoruz da belayı okuyacağız. Çıkartacağız. Tamam. Musibeti okuyacağız. Çıkartacağız. Hastalığı, bu hastalık geçen paragraflar okuyor. Hastalığın kendisiyle okumuyor. Hastalığın ne olduğu dair atıflar değil bu. Hastalık nedir? Ona bakıyor. Hastalığın neticesi. Yani hastalık kelimesinin tanımını, belanın tanımını, musibetin tanımını şey yapamıyoruz. Okumamız lazım. Evet, musibet, evet, isabet, isabet ettiriliyor sana. Aslında kasten sana hedef yapılmışsın.
Tabii tabii. Gönderiliyor yani. Şuurlu, bilinçli bir şekilde geliyor. Vazifeli. Vazifesini icra etmeye geliyor. Vazifesi manevi yönden yani.
Peki maddi açık. Devam et abi.
Binaenaleyh tarikattan maksat ruhsatlarla değil azimetlerle amel edip ahlak-ı peygamberi ile ahlaklanarak bütün manevi hastalıklardan temizlenip Cenab-ı Hakk'ın rızasında fani olmaktır.
Bir de okur musun?
Tarikattan maksat ruhsatlarla değil, azimetlerle amel edip ahlak-ı peygamberi ile ahlaklanarak bütün manevi hastalıklardan temizlenip Cenab-ı Hakk'ın rızasında fani olmaktır. Tarikattaki amaç, gaye, götüreceği yer
manevi hastalık.
Manevi hastalıkların tam temizlenmek yani.
İki ayrıdır.
Evet, temizlenmek.
Bu kesin.
Manevi hastalıklardan yani tarikatın amacı götürmek istediği yani manevi hastalıklar. Şimdi bu manevi hastalıklar deyince aslında mesela yeis, ümitsizlik de girebilir. Yani çok çok farklı şeyler olabilir manevi hastalıklardan. Çok alt başlıklar olabilir. Yani
onun da maddi ve manevisi var.
Abi olmaması mümkün değil ikisinin de. Çünkü tabii. Bize dua etmek de emredilmiş.
Hastalık söylüyorlarmış. Bir maddi bir manevi.
Evet.
Belanın da bir maddi bir manevisi var. O zaman kazanımlar...
Elif'in iki yüzü gibi mi?
Bu kesin olanlar ki sonun...
O zaman sağdaki...
Yok yok ona dokunmayacağız. Kazanımlar
yok. Onu ifade
et. Dur. Onunla belanı. Ben kazanımları yazayım. Maddi ve manevi... Hastalık ve bela var. Maddi ve manevi iki tarafında var. Sonra abi devam
et. Evet abi. Arkadaş, kalp ile ruhun hastalığı nispetinde felsefe ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade olur. O hastalık marazı da ulumu akliyeye tevakkül etmek nispetindedir. Demek manevi olan hastalıklar İnsanları akli ilimlere teşvik ve sevk eder ve akliyet ile iştigal eden emraz-ı kalbiyeye müptela olur. Yani kalp ve ruhun hastalığı nispetinde insanlar, kişilerde felsefi ilimlere meyil ve muhabbet ziyade oluyor. Yani ne kadar çok hastaysa ruhu, kalbi o kadar çok akli ilimlerle meşgul oluyor. Çünkü aklı çalıştırıyor bu sefer. Akıl sürekli ona doğrudur, doğrudur, doğrudur diyor. Çünkü laboratuvara giren veya deneme yanılmaya veya bilimsel çalışmayla elde ettiği bilgileri kanıtlı olduğu için her seferinde aklı sorduğunda bu doğru mu diye, evet bu doğrudur diyor. Bu sefer akli ilimleri daha fazla şey yapıyor. Yani aklına yatmayan bir şeyi kabul etmek istemiyor. Yani manevi bir hastalığı olduğunu da buradan anlıyoruz.
O da siyaset aklını dağıtıyor burada. Bir nevi.
Akliyat ile iştigal eden emraz-ı kalbiyeye müptela olur. Sizin ilave edeceğiniz bir şey var mı?
Yok abi. Ha,
akıl...
Bitti mi?
Yok, devam var da.
Burada şey de çıkıyor. Emirhan da diyor ki madde hastalıklarla meşgul olursa onu mu açıyor?
Yok, gelmedi.
Madde hastalıklarla meşgul olursa hissi, nefsi, cisim galibe
çalar.
Artık akıl ve kalbi susturur, bedenle meşgul olur. Boğazın belası bu. Akıl kalp bırakmış. Hep böyle manevi hastalığı kimse meşgul değil. Cesedim daha bir günde nasıl satır?
Peki sıkıntı hastalık
o bir nevidir.
Belada, belada mıdır abi?
Belanın herhalde içinde olur. Veya hastalıkta. Evet, devam et.
Muhterem efendim, şu yazılan risaleleri nasıl buldunuz buyuruyorsunuz. Ya Hazreti Üstad, ne diyelim? Bizim manevi yara ve hastalıklarımızı teşhis buyurup öldürmemek için her nevi muaceleleri ile memzuç hem mugaddi hem müessir tiryaklarını Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ile gönderiyorsunuz. Manevi yara hastalıklarımız
ya. Için. Aynen öyle bir şekilde. Yani çok yara geçiyor.
Yara var.
Maraz var.
Bizim manevi yara ve hastalıklarımızı teşhis buyurun. Teşhis buyurun. Teşhis koyuyor.
Bu dersi ya.
Öldürmemek için her nevi muaceleleri ile menzuç. Hem mugaddi hem müessir tiryaklarını Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ile gönderiyorsunuz.
Aslında vesvese ve şüphenin biraz geri boyutu bunlar abi. Vesvese ve şüphenin altyapısını oluşturuyor bunlar.
Evet ya. Onlar biliyorduk ya biz.
Devam.
Devam edeyim mi? Tabii mi?
31. mektubun 25. leması. Maddi ve manevi bütün hastalıklara mükemmel devadır.
Hangisi dedi?
31. mektubun 25. leması.
Hastalar Risalesi.
Evet. Maddi ve manevi bütün hastalıklara mükemmel devadır.
Vay be, maddi hastalıklar.
Ben manevi hastalık, manevi reçete diye veriyorum ama demek ki eksik söylüyorum ama maddiye de
evet ha, yazan içinde hastalık
sırası var. Sıkıntıdan olmuyor mu abi maddi hastalıkların çoğu var.
Ben şimdi gördüm ha.
Manevi
hastalığı varsa maddi hastalığa dönüyor abi. O da.
İkisi tabii birbiriyle alakalı yani aynen, tek başına aynen. Değil de.
Tek başına değil, aynen.
Birbirlerini etkiliyorlar. Yani maddi hastalığımız olduğunda nasıl bütün cihazatımız, organlarımız oraya tedirgin ediyor.
Delikanlı çıksın. Musibeti ben alıyorum. Haftaya ben vereceğim diyen var mı?
Alayım
abi. Musibet ve hastalık senin. Tanımam.
Evet.
Hafta istiyoruz.
Maddi ve manevi hastalıklarına ilaç veren hekimi Hazık Aziz Üstad'a çok dua etti.
Evet. Affedersin. Ya haftaya belki hazırlanmış birisi. Siz zaman, uygun zaman seçin.
Tamam abi, hadi.
Evet.
Abi çayda turşu oldu bu arada. Şimdi. Musibet mi? Neler oldu?
Tamam, o ara. O kozandı.
Derdi maişet sersemliğiyle derdi maişet sersemliğiyle ekser halk ahiret işlerine ikinci derecede bakmalarından ehli dalalet istifade edip onları avlıyorlar. Risale-i Nur şakitleri kanaat ve iktisat dusturları ile bu manevi hastalığa da mukabele ederler inşallah. Bu da bir manevi hastalıkmış yani. derdi maişet sersemliğiyle ekser halk ahiret işlerine ikinci derecede bakmalarından. Ehli dalalet istifade edip onları avlıyorlar. Risale-i Nur şakitleri kanaat ve iktisat düsturlarıyla bu manevi hastalığa da mukabele ederler inşallah. İktisat ve kanaatı da burada değinmiş olduk. Nur risaleleri şiddetli ihtiyaç zamanında telif edildiğinden her yazılan risale gayet şifalı bir tiryak ve ilaç hükmünü taşıyor ve öyle de tesir edip pek çok kimselerin manevi hastalıklarını tedavi ediyor. Risale-i Nur'u okuyan her bir kimse güya o risale kendisi için yazılmış gibi bir halet-i ruhiye içinde kalarak büyük bir iştiyak ve şiddetli bir ihtiyaç hissederek mütalaa ediyor. Ve idam-ı ebedi zannettiğiniz ölümü bir hayat-ı bakiye tebdil edeceksiniz. Ve işte o nurun mübarek tercümanının ve mübarek şahs-ı manevisinin ve emsali dualarının kabulüyle ve şefaatiyle ve Risale-i Nur'u devamlı okumakla ben dehşetli manevi hastalıklardan nasıl kurtulmuşsam sizler de o mübarek daire-i kutsiyeye dehalet ettiğinizde dünyevi ve uhrevi dertlerden, ateşlerden kurtulacak ve evlat ve iyalinizin bir nevi çobanı olmak hasebiyle o sevdiklerinizi de kurtaracaksınız. Ve nurlara çalışmakla her birleriniz maddi ve manevi felah ve saadete nail olacaksınız. Böyle olan milyonlarla nur talebeleri bu hakikata şahittirler. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena innaka entel alimul hakim.
Hastalığın sureti bela ve musibet. Hastalığın sureti
yazayım bela ve musibet. Bir dakika seni söyledin yazayım.
Hastalığın
bir dakika yazayım dur. Hastalığın
sureti bela ve musibet.
Bir dakika hastalığın 3 tane olacak dur.
Sureti
4 tane dur. Böyle olursa dur. Sureti kanuniyeti hakikati katı
Ahmet'le yazıyorsunuz aslında
ne yapayım böyle artık dışarı çıkarttık o çünkü millet onunla ders için şimdi sen söyle
yani musibet abi bela ve musibet diyorum
bela
ve musibet yani görüntü yani gördüğümüzde bela ve musibet rastlandı
tamam
bu şekilde gözüküyor değil mi
şimdi sonra
yani kanuniyetini pas geçelim.
Hakikatı Şafii esması.
Yok tecrübe. Onu ben mahiyete mi koysam? Hakikatı terakki etmek ve şey günahlardan dökülmesi falan olabilir mi hakikatı? Yaptan
kemalat mı? Hakikati kemalat mı? Kemalata vesile.
Kemalat dese mahiyete o esma.
Bak bela ve musibet dediysen aşağıda ikili söylemek zorundasın.
Ya demeyelim bir şimdi. Onu ayırmayalım. Yani bela musibeti hani bir noktada aynı şey
olabilir. Kemalat ve günahlardan kurtulmak dedin ya. Aynı şey değil ki onda.
De o zaman.
Dedim bak dedim dediniz mi sana? Batının daki
hakikat doğru. Demin geri
yan
uyandırması. Yani hastalıkla şey oluyor.
Uyandırması.
Hakikatlara çıkması. Uyandırması.
Farkın dallığına vesile olması.
Ya da hastalık için ihsan-ı ilahi mi diyoruz abi? Hakikatına ihsan desek Allah'ın ihsanıymış yani aslında.
Uyandırması. Şöyle diyeyim. Uyandırılıp uyandırılması ki ihsan-ı ilahisidir.
İkaz ve ihbar olan.
Kanuniyetten başka
ama bir şey. Ama aslında hastalık aynı zamanda günahlardan temizlik değil midir?
Şimdi şöyle. Bunlar hadiseler. Bunu fark edince bu batındakiler uyanıyor. Uyanınca da kemalat. Soru sorduğumuz zaman çıktı bu. Mesela hastalığın sureti bela ve musibettir dedik. Tamam. Bela ve musibeti fark ederse insan ihsan ilahi olduğunu anlar. İhsan ilahi olduğunu anlayan da kemalatını bulur.
Kemalatını bulur mu diyeceğiz?
Kemalatına ulaşır. Kemalatına ulaşır. Bir daha soru sorayım. Hastalığın sureti olan bela ve musibeti fark ettiğinde batınındaki hakikati, batındaki hakikati diyeceğiz. Batındaki hakikat, Esma-i İlahiye'nin cilveleri diyelim.
Abi siz onu silin ya. Siz hiç yapmazdınız böyle. Yoruldunuz mu?
Yok.
Silin, düzgün yazar.
Şey gelmez. Bunu kaçırırım diye.
Silmezsin abi. Kaçmaz.
Ha, tamam hadi iyi. Bak. Batınındaki bir kuvve bir kuvve hakikatlarını bil fiile geçmesiyle ihsanı ilahiyeye mazar olur. Bir daha böyle güzel oluyor. Hastalığın sureti bela ve musibettir. Bunu fark eden insanda batınında bir kuvve hakikat istidatlarını öyle değil mi? Yok. Batınındaki bir kuvve hakikatlarını bil fiile geçmesiyle geçirmesiyle ihsani
bil fiil olacak.
Hadi bir kuvveden
bil fiil.
Bir fiile.
Abi hastalık gafleti izal eder. Bu hakikati değil midir?
Bence hakikat abi.
Farkındalık o. Gaflet bu.
Hakikat bu.
Gafletini ortadan kaldıran. Şuraya.
Hasan abi kısaca şu da olabilir mi? Hakikati. Terakkiye vesiledir. Yani aslında terakki ettiriyor. Hastalığın hakikatidir, terakki ettirir.
Tabii
yani
şu.
Onun açılımı daha iyi. Kemal var.
Nasıl dedin?
Terakkiye vesiledir aslında hakikati. Yani de o
açık. O zaman şöyle diyeyim. O zaman şöyle diyeyim. O zaman uzatmayayım. Şöyle diyeyim. Ne demiştin?
Terakkiye vesiledir dedik ama.
Batınındaki bir kuvve istidadını bil fiile geçmesi de ki ihsanı ilahi sen ne demiştin?
Yani terakkiye vesile demiş.
İhsani ilahi olup terakkisine geçmesindeki terakkisine vesile olmasından İhsan-ı ilahidir. Harun yok. Farkında mısınız?
Abi bela mı musibetin içinde?
Bir daha okuyayım. Şimdi onu hiç karıştırma. Zaten bir şey çözemiyor. Sen daha beter yap. Çözemedik konuyu. Bak şimdi.
Belanın içinde musibet var abi.
Bak şimdi. Hastalığın sureti bela ve musibet.
Tamam, orada itilaf yok.
Yok. Bela musibeti fark ettiğinde, farkındalığı olmasında gafletin ortadan kaldırıp gafletin ortadan kalkanın batınındaki bil kuvve istidadının bil fiile geçmesindeki terakkisine vesile olmasından ihsan ilahidir. Bu ihsan ilahi de insanı kemalatına ulaştırır.
Yani sonuçta ne oluyor abi? Lütuf oluyor abi.
Direkt yapayım.
Değil mi Hasan abi?
Evet doğru.
Lütuf oluyor.
Hastalığın sureti bela ve musibet farkındalığına vesile olan insanın ihsan ilahisi ne olur? İhsan ilahiye mazar olanın kemalat arşına, kemalatına lütuf ulaşır.
Abi özür dilerim. Gafletin izale olması hakikati olur. Çünkü onun neticeyle elde etmek istediği şey kemalattır. Biraz daha yukarıda olmasını zannediyorum.
Yok. Gaflet ortadan kalkarsa neticesi kemalat olur. Gaflet netice değildir. Vesiledir.
İşte kalktığı zaman kemalatına ulaşıyor yani.
İşte kalkıyor buradan. Bak şimdi. Bela ve musibeti fark ettiğinde, gafletini fark ettiğinde, gaflet kalkıyor. Gafleti kalkmasından batınındaki bil kuvveler inkişaf ediyor. Bil kuvveler inkişaf ederek kemalatın oluşur. Tamam. Bir daha. Bela ve musibeti fark ettiğinde fark ettiğinde batınındaki hakikatler uyanır. Uyanan insanın da kemalatına ulaşmış olur.
Başka yerde muhkem kılır diyor abi.
Herhalde bu.
Şimdi maddi hastalık, manevi hastalık diye bir şey yok değil mi? Hastalık bütün.
Hasta bütün. Yok. Öyle bir şey yok. Ayırmadık.
Hastalar saçlı değil mi?
Peki bir daha. Bela ve musibeti fark ederek kemalatına ulaşan insanın bela ve musibeti fark ederek bil fiil haline gelip kemalatına ulaşır. Görsen cümle. Bela ve musibeti farkındalığına vesile olması ile gafletini ortadan kaldırır. Gafleti ortadan kalkanın batınındaki bil kuvve istidadını bil fiile geçmesindeki terakkisine vesile olmasından ihsan ilahi olan kemalat-ı insani olur.
Peki bu sistemin çalışmaması yani hepsi bela ve musibet olarak suret görüyor. Kanuniyeti çalışmıyor. Gafleti izale olmadı. Hakikatini anlamadı, mahiyetini anlamadı. O zaman bu manevi bir hastalık olmadı mı? İnkılap etmedi mi? Yani hastalık sureti manevi hastalığa inkılap etmiş olmuyor mu?
Mesela senin dediğini yapalım. Tersini. Hı hı. Hastalığın sureti bela ve musibet. Evet. Fark etmedi. Hakikati inkişaf etmedi. Kemalatına ulaşmadı.
İşte manevi hastalık bu.
Bu. Bir daha.
Manevi hastalık bu işte.
Manevi hastalığı yapıyoruz. Bela ve musibeti fark etmedi. Hakikatine ulaşmayıp, hakikatini uyandırmayıp kemalatına ulaşamadı.
Bela ve musibeti.
O zaman her bir daha.
Her maddi hastalık suretinde ne olur? Hakikatine bahiyetine bulamazsan o senin manevi hastalığın olur.
Evet. Aynen. Peki bir daha. Aynen. Bela ve musibeti fark etmedi. Hakikatin uyandırmadı, kemalatına ulaşamadı. Cümleyi yaptık şimdi çok sade. Cümle. Bela ve musibeti fark etmedi, hakikatini uyandıramadığı için kemalatına ulaşamadı. Tersi, bela ve musibeti fark etti, hakikatine ulaştığı için kemalatını buldu. Daha bundan kısa cümle.
Meyve oldu abi.
Bu net oldu. Bir daha bela ve musibeti fark ettiği için bela ve musibeti fark edince
abi, vereni
hakikatına hakikatını uyandırıp kemalatına ulaştı.
Abi bela ve musibeti vereni fark etmekte. Başına bela ve musibet gelen kişi
kardeş, bela ve musibetteki farkındalığı zaten ki odur. Yani tabi onun detayası akışı olacak ya.
Ona bir cevap veriyor Üstad abi. Eğer bela vereni buldursa diyor. Sefa halinden, ata halinden beladır bil.
Evet. Beladır bil. Peki bu doktor dediği bela ve musibeti fark etmedi. Hakikatin uyandıramadığı için kemalatına ulaşamadı. Gördünüz mü? Bir daha tersini şey yap. Gaflet ve musibeti fark etmediği için hakikati uyanmayanın kemalatına ulaşmadı.
Şimdi sağdaki doğru oldu Hasan abi.
Hiç orayı karıştırma.
Yok.
Abi şu çok güzel oldu.
Şu.
Bence Osman'ın söylediği bu anlamda çok güzel oldu. Çünkü dersin asıl başlığı manevi hastalıktı. Her maddi hastalık kemalata ulaştıran bir vesile olduğunu anlamayanın sonu manevi hastalıktır. Evet, her evet. Madde hastalık.
Maddi hastalık evet. Değil manevi mi? Hastalık oluyor. Tabii. Öyle gözüküyor.
Kesinlikle. Bela ve musibeti fark etmeyip hakikatını uyandıramadığı için kemalatına ulaşamadı. Manevi hastalık. Bela ve musibeti fark etti, hakikatini uyandırdığı için kemalatına ulaştı.
Amaç gaye neydi? Kemalata ulaşmaktı. Peki, kemalata ulaştıran nedir? Hastalık. Hastalık neydi? Bir musibetti. İsabet etti. Demek ki birisi bir o hastalığı bize gönderiyor, kemalata ulaşmamız için.
Terakkimiz.
Evet, terakkimiz için. Yani manevi olarak.
O zaman ben de bunu da yazayım. Benim de hoşuma gitti.
Sana bunu gidince iş yeri diyorum. Odadaki tahtaya da yazın. Çünkü muhtemelen gece kalkıp siz bununla uğraşacaksınız.
Kesinlikle. Diye
buralar da arkayın gibi. Burada arayacaksınız.
Ama sabah eğer ben bunu yazarsam sıkıntı olur. Gelip geçerken kitap okurken böyle. Bu sefer hastalık şekli.
Hastalık. Bu hangi hastalık?
Bu bela. Musibet değil ama.
Ya bu bana hakikaten şey iyi değil yani. Şaka bir tarafa. Benimsi sıkıntı seviyesinde. Böyle bir şey koydum ben efendim.
İlim perestlik hastalığı diye bir şey duymadım ama. Bu diyebilir miyiz?
Aynen yani tamam. Böyle yatağında mata gece yarısı kalkıp bir şey yakıp yüzünü bile yıkamadan buydu diye. Olmaz yani de. Olmamalı. Bak buna karşıyım. Bir iş, iyi bir şey olduğunu anlatmak için demiyorum. Yanlış. Her şeyin hakkı var. Bizimkisi yanlış. Bela, bak bela ve musibeti bak yazıyorum bana şöyle. Fark eden hakikatını uyan dırarak kemalatına ulaştı. Bak ben cümleyi
ulaşır.
Şöyle yaptım. Hiç böyle şu soru sormadım.
Ama üst sol tarafı silin de komple onu o cümleleri o şekilde yazın isterim.
Keşke bunu şey yapsaydık ama keşke yok artık. Bak şimdi. Öyle mi? Bak şimdi. Bela ve musibeti bak. Fark eden hakikatına uyan fark edip
hakikatına uyandıran kemalata ulaşır öyle mi?
Fark eden bela ve musibeti fark eden hakikatını uyandırarak fark kemalatına ulaştı. Cümleyi düzeltelim. Bak bakalım. Bela ve musibeti fark eden hakikatını uyandırarak kemalatına ulaşır. Ulaştı. Ulaşır. Ulaşır. Ulaşır. Bir daha şurada bir şey olabilir. Bela ve musibeti fark eden hakikatini uyandırarak kemalatına ulaşır. Fark edip olabilir mi? Cümleyi söylüyorum. Bela ve musibeti fark edip hakikatını uyandırarak kemalatına ulaşır. Yok.
Şey oldu. Oraya şöyle desek olur mu? Fark eden kısımda bela ve musibeti suret olduğunu fark eden
suret olduğunu demeye gerek yok. Bela ve musibeti fark eden hakikatını uyandırır, uyandırarak fark eden hakikatını uyandırarak kemalatına ulaşır.
İsabet oldu abi.
Bela ve musibeti gaflete atarak terk eden de zaten. Gafleti kaldırarak fark eden de.
Gaflet ne?
Gaflet örtü ya abi.
Başka ne dedin?
Gafleti kaldırarak fark eden.
Bela ve musibeti
gafletini olması lazım.
Şey mi? Gafletini.
Kendi gafletini. Onda özellik. O boşa mı olur?
Hayır. İç dokunma. Yok. Fark eden hakikatını uyandırarak kemalatını yok. Hakikatını uyandırmadan kemalat yok. Bir daha. Hakikatını uyandırmadan kemalat yok. Ama hakikatini uyandırmak için fark etmek lazım. Bela ve musibeti fark edip fark eden hakikatini uyandırarak fark ederek hakikatini uyandırarak kemalatına ulaşır. Tersini söyleyelim. Bela ve musibeti fark etmediği için hakikatini uyandıramadığından kemalatına ulaşamaz.
Abi o hakikati kısmı var ya, hani hakikatini uyandırarak derken. Şu.
Adem yok mu?
Onun başına ilgili yazabilir miyiz?
İlgili
hakikatını. Çünkü o hastalık olur. Size tabii. Hususi veriliyor. Başkasında o eksiklik yok. Sizdeki o ilgili dinamikleri ortaya çıkartmak için ilgili kısmı. Çünkü herkesin imtihanı aynı değil. Mesela o kişide ortaya çıkartılmak istenen hakikat başkasında zaten açılmış durumda.
Ama bu herkesin kendine göre oluyor abi.
Tabii o zaman ilgili hakikatini uyandırmak şey, bence uygun.
Ben başka kendi hakikatini uyandırarak.
Bu maddi hastalık, kesinlikle manevi hastalık.
Çünkü burada bizden şuur bekleniyor sonuçta. Şuurlu olmayan birisi o hastalığın hakikatini idrak edemez. Doktora gider gelir.
Kendi hakikatin olsa daha en az
olur. İlgili dediğimiz zaman o anlaşılıyor. Kendindeki ilgili. Onu o bilir yani.
Bence genel oldu bu aslında. Bence
doktor ne olacak iş değil.
Kendi hakikatini uyandırarak kemalatına ulaşır.
Zaten genel oluyor. Hayır şimdi genel
oldu. Doğru
anladım. Doğru.
Genel oldu anladım. Herkes ben okuduğum zaman ben kendi üzerime aldım bunu yani.
Yok fark eden doğru. Orada sıkıntı yok.
Fark etmek. Doğru.
Hayır, bunu kim okursa kendi üzerine alacak bunu zaten abi.
Ben ne demişim? Bela ve musibeti fark eden hakikatini uyandıran kemalatına ulaşır.
Burada daha iyi çıktı abi. İki kere doğru çıktı.
Bittir.
Abi ben bir şey söyleyeyim. Manevi hastalık günahların neticesi midir? Yoksa başka bir sebepleri de var mıdır? Sadece bu. Eğer günahların neticesi ise bu hastalık ve manevi hastalık diye suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet ayrı yapmak lazım diye düşünüyorum.
Abi geniş görmenin maddi hastalığı mı falan?
Geç şey yapmayalım.
Bence hepsinin cevabını tutuyor abi.
Günahların neticesidir. Sübhaneke la ilahe illallah. Allah'ın davamı. Elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.